Merhabalar. İyi akşamlar
Merhaba
arkadaşlar.
hocam, iyi akşamlar, hoş geldiniz.
Merhabalar hocam.
Merhabalar.
İyi akşamlar hocam.
İyi
İyi
akşamlar.
akşamlar hocam.
Merhaba, nasılsınız?
İyi hocam,
Keyifli
çok şükür, siz
geçmesine.
iyisiniz.
İyiyim ben de, çok şükür.
Merhaba hocam.
İyi akşamlar, merhaba hepinize, İzlan arkadaşlara da. Bakayım şöyle mesajlarınıza. Hepinize iyi akşamlar. Tekrar YouTube'daki arkadaşlara da. Evet, nasılsınız? 2 hafta oldu görüşmeyeli. Herkes iyi mi? Sağlık, saat,
İyi,
bayram nasıl
çok
geçti
şükür.
herkes için? İyi,
İyi
süper.
hocam,
Böyle
siz
sıcak bir
nasılsınız?
gün. Ben de iyiyim, çok şükür. Valla böyle. Anlamadan geçti aslında
Özledik
yoğunlukla. Aynen öyle.
valla. Özledik
Valla öyle oldu. Her ne kadar şey araya giriyor da olsak böyle bir şey oldu tabii. Bir süre daha görüşememiş olacağız doğal olarak ama evet yani çok güzel böyle cuma akşamları geçiriyorduk. Ama geçen hafta konuştuğumuz gibi minik bir ara iyi olacak. Bakalım.
Hocam ara demeyin ya. Hüzünleniyorum ben.
Değil mi? Bugün mü son hocam? Bugün mü son?
Efendim?
Bugün mü son?
Yani aslında şöyle normalde bu 27. derste 28 yapmayı planlıyorum ama 28. derse kalırsa konuşmalarımız şu anda toparlama dersi zaten son 2 ders demiştik. Eğer kalırsa onu 15 gün sonra yapabiliriz. Haftaya olduğum yerde internet sorunu var. Hani bağlanıp uğraştırmaktansa sizi festivalde olacağım. Öyle yapmak yerine hani direkt bir hafta 15 gün sonra yaparız deyip son dersi o gün yapacağım. Ama hani tabii o da bugünkü derse göre gelişecek.
İyi
28.
akşamlar
İyi akşamlar,
öğretmenim.
Gülen, merhaba. Öyle olacak yani son 2 ders diye düşünelim. Bu ve sonra 15 gün sonraki ders son olacak. Ama bugün her şeyi anladık, toparladık diyorsak bu son olacak. Yani tamamen akış noktasında. Çünkü ayet çalışmıyoruz şu anda. Geçen hafta olduğu gibi bir özet ve bir toparlama dersi yapacağız. Böyle
Hocam
hani
anlamadık, baştan alalım.
1.28'e daha gidelim. Vallahi ben alırım. Yani ben 7.24 alırım yani de işte sorun şu sayı düşüyor karşıda dinleme bu performansa siz dayanabiliyor musunuz? Bazı arkadaşlar için ve sonradan işte kaydı açıp yavaş yavaş durdura durdura dinlemek falan hani anında canlı burada olmasındansa galiba daha kolay oluyormuş. O yüzden ben yapardım ama size kıyamıyorum diyelim Pınar. Böyle bakalım. Şimdi böyle bir şey geçen hafta da dedik zaten. Yani evet çok güzel böyle her akşam yani her cuma buluşuyor olmak güzel bir beraberlik oluyor ama gerçekten buna ihtiyacımız olacak. Yani bunun bağı başka ama hani bunun bağının üstüne gidebilmemiz için bir bazen tekrar bazen hiçbir şey hepsini kenara koyup böyle bir 2 ay değilse belki hiçbir şeyi tekrar düşünmeden onun silmesini beklemek falan iyi geliyor ki sonradan böyle biraz burada vites düşürüp sonra tekrar hızlanmak gibi. O yüzden onun öyle hani onun sağlıklı olduğunu bildiğim için biraz mecburen böyle sizin adınıza gelişecek bakalım hayırlısıyla. Öyle kopmuş olmuyoruz zaten. Nihayetinde ara virgül ne derseniz sonra tekrar buluşacağız. Bakalım hepinize iyi akşamlar yazan arkadaşlara da. Şimdi yani dediğim gibi bir Şems suresini bitirmiş olduk ve bu geldiğimiz yere kadar böyle bir hani 15 günde ara vardı nihayetinde. Belki tekrar etmeniz ya da belki böyle kendinizi gözden geçirdiğiniz ve ihtiyaç duyduğunuz bir başlık varsa, sorularınız varsa bu hafta ve eğer yaparsak 15 gün sonraki derste de böyle bir şey yol izleyeceğiz. Yani burada hani anlattığımız şeyin hayatımıza iniyor olması zaten bilgi olarak iniyor. Yani bilgi zaten kendi gereğini kendi yapıyor ama hani bunu çalıştırabilmek için veya bununla ilgili belki burada ben hızlı da konuşuyorum. Doğal olarak belki tekrar etme fırsatı olmadı. Belki işte yabancıydı ama artık daha rahat duyuyorsunuz. Bu yüzden hani sormak istediğiniz ya da üzerinden geçelim dediğiniz bazı başlıklar varsa onu yapalım istiyorum.
Hocam ben hemen bir soru sormak istiyorum.
Tamam.
Şöyle bir soru sormak istiyorum. Şimdi bu düzenli okuduğumuz dualarımız var. İşte koruma dualarımız var.
Tamam.
Esmalarımız var. Ve böyle benim de kendi okuduğum işte inşirah gibi falan böyle her gün düzenli okuduğum dualar salavatlar falan var. Her gün de okuyorum ama mesela işte o aralar böyle içim sıkışık oluyor ya da kendimi işte bir şeyden mahrum hissediyorum ya da bir şey olmuş olmamış falan, neyse sürekli bunları okuyorum, tedirginlik duyuyorum. Bunlar işlemeye başlayınca ara veriyor muyuz? Yani mesela birdenbire işrah okumadığımı fark ettim. Epeydir. Ama mesela evet. Nasıl okudum size şöyle söyleyeyim. Belki bir sizinle yazışmıştım herhalde. 3,5 sene falan her gün okudum. La ilahe illallah ente sübhaneke söylemiştiniz. Onu her gün böyle dakikalarla okudum. İşte sürelerle okudum. Ama mesela sonra bir fark ettim. Şimdi sadece Rabbini okuyorum. Esmaları çekiyorum. Evet. Onları okumadığımı fark ettim. Ve şöpüyorum. Ay okumadım, dur okuyayım diyorum. Yine okumamış oluyorum. Gün bitiyor.
Evet.
İşlemeye başladığı için mi acaba
öyle
kılıyor tarafından? Nasıl sorulur yani? Hani okumuyorum.
Anladım. Anladım. Mesela önce soru şu. Bilinçli olarak biz bunları ne kadar okumalıyız, ne zaman bırakmalıyız gibi alalım. İkincisi de sana ne oluyor alalım.
Tamam.
Yani bilinçli olarak bu zaten hep konuştuğumuz gibi işte Rabbini ile o mürit kutus fettah zikirleri ve üstüne belki kişisel olarak artı özel şeyler almış olanlarınız varsa arada zikirler. Onlar bir kez sürekli olmak durumunda. Ama o süreklilik de sizin kendiniz bunu pratik ediyor olmanız ve bir gün belki seneler sonra da olsa bir gün sizin hayatınızda evet çıkabiliyor çünkü o devreye girmiş olabiliyor. O artık sizin halinizi kaplamış olabiliyor. Bu yaşanabiliyor. O yüzden zikirler olmazsa olmaz olarak devam ederken onları bırakalım hadi olmuştur demiyoruz. Hatta aynı bir soru gibi zikirler hayatımızdan çıktığında ne oluyor diye bir gözlem diyoruz. Ama diğerleri yani ihtiyaca yönelik işte inşirak gibi, tesbihane gibi ya da başka başlıklarda hani o döneme özel hayatımıza giriyor ve o kendi gereğini yerine getirdikten sonra zaten otomatik olarak çıkıyor. Seninki burada çıkmış belli ki ama burada da şey oluyor. Mesela bayağı da okumuşsun zaten. Bunun bir süresi var mı dersek, yani bunu eğer işte size diyelim ki ben ya da bir başkası dediyse sen bu konu için inşirah oku, iyi gelir, bunu buradan geçersin gibi size birisi onu tavsiye etmişse zaten hani onunla istişare ederek bu süreci ne kadar okuyayım, ne kadar okumalıyım, işte 6 ay oldu, 9 ay oldu, hani bunu danışabilir insan. Çünkü şey gibi bazen de tembellikten bunu bırakıyoruz ya. Anlamıyoruz bile. Tembellikten. Zihin bir yere doğru yöneliyor. O günlerde başka gündemler oluyor. Bırakıyoruz. O yüzden o özel ihtiyaçları birinden aldıysanız onunla danışarak bırakmak ve her şeyin sonunda bir süre sonra zaten o özel ihtiyaç kalkmış mı hayatından ve o biraz şey gibi o işrak gibi olan dualar dönemlik ya. Yani o dönem biraz bir şarj etmek için kendimizi. Yani orada o alana bağlantı kurup orada rezone olmak ve rezone olup da yine devreye girdiyse, ihtiyaç ortadan kalktıysa zaten bırakıyoruz. Yani burada o özellikle o özel olanlar için mutlaka dediğim gibi o süreli. Yani kime göre, neye göre, kimden alındıysa ona göre o yönetilmeli. Sonra bırakılmalı. Ama ötekiler bırakılmamalı.
Yok onlar devam ediyor enteresan bir şekilde ama öbürleri diyorum dur okumadım okuyayım diyorum gün bitmiş ben gene okumamış buluyorum kendimi. O yüzden ama şunun da farkındayım inşirahın işlediğinin de farkındayım işin aslına bakarsanız. Evet. O yüzden birazcık da bu soruyu sormak istedim. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
Rica ederim, rica ederim. Evet bakalım hemen soru var burada. Galiba oruçtan bahsederiz. Evet onu hemen aldım cebe. Arkadaş hemen bir soru Özgen demiş ki arkadaşım ataların kodlarından Fetih suresiyle temizliği mümkün mü dedi. Fetih suresi ağır bir suredir arkadaşlar. Atasal kodlara hitap edilerek yapılması çok uygun değildir. Fetih'in özel boyutları vardır. Ona geldiğimizde yine konuşacağız ama yani bir amaçla dediğimizde bunu ortadan kaldıralım, bunu temizleyelim dediğinde savaş açmış oluyoruz oraya. Onun için kendi işini zorlaştırır. Fetih suresini okumak veya yaşamak hali o kodları kişi için dönüştürüyor mu? Evet. Ama sen onu temizlemek kelimesini de kullanarak veya ondan kurtulmak gibi bir çabayla yapıyorsan bayağı savaş açmış olursun. Ters etki yaratır Özgen. arkadaşına iletebilirsin belki. Ama Fethi Süreyya dediğim gibi çok kuvvetlidir nihayetinde. Böyle bir özellikle böyle derin derin, hani o diyoruz ya, uzun çalışmalar bir yetiştirici kontrolünde böyle bir sistemli bir yola girmiş insanlar için zaten Fetih Suresini bir süre okumak, onun saatleri var, günleri var, sayıları var, onu okumak şart oluyor. Öyle hepimiz hani okuyalım, alalım Kur'an'ı, her sureyi zaten okuyalım, okuyup tefekkür etmek için kullanalım. Ama düzenli bir çabaya giriyorsak eğer bir konuyla ilgili, onun önünden arkasından emin olmak önemli. Evet, Nazlı reenkarnasyon konusunun üstünden geçeriz. Zaten üstünden geçmeyeceğiz. Muhtemelen hiç konuşmadık. Reenkarnasyon yoktur. Çünkü konuşacak bir tarafı yoktur diyeceğim. Tamam mı? O yüzden üstünden geçmeyeceğiz de nedir bu anlaşılamayan hal? Onu konuşalım. Evet. Hemen şurada. Evet. Kaynanamıza anne hitap etmesi. Evet, sakıncalıdır. Onu da. Onu hemen cevaplayayım. Diğerlerini uzun uzun konuşalım. Kaynanan kayın ana, biliyorsunuz o kayın kutsal demek, burada değerli varlık demek, saygın varlık demek. Dolayısıyla o saygın kişi ama aynı zamanda da senin annen değil, seni doğurmadı. O yüzden anne kelimesini sen kime hitap ediyorsan zaten istesen de istemesen de onun enerji alanına dahil oluyorsun. Yani sen şimdi ne diyoruz, anne kodu, baba kodu diyoruz. Sen kendini bir de anne ilan etmiş oluyorsun. Ondan doğmadığın halde. İşte en basitinden yöntem olarak birine anne ya da baba dediğin zaman, ki geleneksel olarak bunu yapıyoruz. Tabii ki bir hani hep işaret ediyoruz ya, ilmin kendi yolculuğu gereği bazı coğrafyalarda, bazı dönemler, bazı şeyler yaşanıyor. Bugüne kadar yapanlar yanlış mıydı? Hayır. Oradaki ihtiyaç öyleydi ama böyle bir soru geldiğinde artık buradaki ihtiyaçtan değil belli ki soru geliyor. Ya da bu bilgiler açılıyorsa demek ki artık sistem başka türlü kurgulanıyor. Onu önce yüreğimize almak lazım. Dolayısıyla bizi doğurmayan bir kadından, kocamızın annesinden bahsediyor oluyoruz. Yani kocanın annesi senin saygılı bir insan olarak bir isim söyleyebilirsin. Belki işte ne diyeyim, Nazlı anne falan. Bunları da aslında hani yarım bu da şey değil. Bunu bu şekilde söylenebilir ama direkt anne konusu açıkçası seni onun enerji alanından doğmuş gibi onun atasal kodlarıyla, onun kadınsal hikayelerine bağlayan bir şey. Teknik olarak söylüyorum. O yüzden çok da tavsiye edilmez. Ve bu geleneksel bir yaklaşımdır. Yani işte Hazreti Muhammed kayınvalidesine anne dememiştir. Mesela böyle bir bilgi yok. Kimseye abi, yenge bir şey dememiştir. Böyle bir bilgi yok. Anlatabildim mi? Yani çünkü herkesin bir ismi var. Ona o isim manasıyla bağlanıyoruz. Yani Nazlı benim için Nazlı. Bitti. Nazlı'ya ben bir vasıf. Evet, o benimle bir vasıfla buluşuyor. Ne diyoruz? İşte kardeşimdir, öğrencimdir. Ama ona şey demiyorum. Ey öğrencim gel demediğim gibi. Bir kocamın annesine de ey anne gibi, anlatabildim mi? Veya anne diyelim, burada başka vasıflar. Onun orada bağlantı kurduğumuz vasfıyla seslenmiyoruz. Onun ismi var. İsmiyle biz bağlantı kuruyoruz. O yüzden isimler dışındaki bağlantılar aslında sakıncalar yaratır diyebilirim. Bildiğim doğrultuda.
Hocam. Bir şey sormak istiyorum da burada. Ben şimdi kayınvalideme böyle seslensem 6 yıl sonra bir şok etkisi yaratabilirim. Evet. Bunu nasıl açıklayabilirim mesela ona?
Vallahi şöyle açıklayabilirsin aslında. Yani durduk ismini seslen. Tabii orada biraz şey gerekiyor yani. Böyle devrim, güncelleme, ama bak sorumluluk sende. Ben bilgimi paylaşıyorum, tamam mı? En azından adının yanına anne koy. Eğer çok zorda kalırsan, tamam mı? Ve çok çok, yani burada şöyle diyebiliriz. Orada bir kadın var ve o kadının kadınlık hikayesi var. Ve o kadının kadınlık hikayesinden beslenmeye başlıyorsun sen. Bu olumlu da olabilir, güçlendirir de seni ama düşürebilir de. Halbuki sen ve onun oğlu yeni bir hikaye yazmak için evlendiniz. Anlatabildim mi? Bunu söyleyebildiğin oranda söylersin. İki, daha da önemlisi, sen kocanın annesine anne dediğinde kocan senin artık kocan gibi değil, kardeşin hükmüne düşmüyor mu? Bak, ben birine anne diyorsam ve onun bir çocuğu varsa o benim kardeşimdir. O zaman karı koca ilişkisini kardeş ilişkisine geçirdiniz oluyor. Bu arada evliliklerde bunları iyi gözlemleyin, sizin ya da bir başkasının hayatı, ama bunlar çok yavaş işleyen şeyler. Yani hani bunu böyle bugün evlendim, ona anne dedim, sonra kocamla aramda kardeşlik bağı oluştu gibi. Bu yavaş yavaş anlaşılmaz, gizli çalışan bir şey. Yani sen anlamazsın bile kocanla mesela neden cinsel hayatınız bitti mesela. Tamam mı? Misal diyorum. Neden kocanla günlük gülistanlıktı her şey evlenene kadar. Evlendikten bir süre sonra abi baktın ortamda bir değişiklikler var. O seven veya işte birbirine böyle bir kadın erkek eşitliğinde bakan tipler gitti. İki tane çocuk çıktı sahneye. Kardeş kavgası, arkadaş kavgası, bir şey oluşmaya başladı. Anlamazsın bile sadece anne veya baba dediğin için olduğundan. Anlatabildim mi? O yüzden kayınvalidene bunu söyleyebilirsin. Yani bu bizi kocamla kardeşlik bağına sokan, enerji alanında kardeşlik bağına sokan ve bizim bu konuda ilişkimizi buraya taşıyan bir dinamikmiş diye belki paylaşabilirsin. Yani o da enteresan bir durum. Kardeşinle evlisin, kardeşinle beraber olmaya çalışıyorsun, o gece gidiyorsun, beraber olmuyorsun. Tuhaf bir bağ. Yani enerji bedeninde bir sıkıntı hali demek bu. Anlatabildim mi? En azından böyle. Bilmiyorum bu bilgiler. Yani ben kayınvalideme ne diyorum derseniz yenge diyorum. Benim için biraz garanti. Çünkü ben onu tanıdığımda biz İlker'le arkadaşım olarak tanıştım. Hatta onunla beraber işte kuzeniyle tanıştım. Çünkü kuzeni ona yenge diyordu. Kuzeni yenge. Tamam mı? Buradan benim böyle bir kolaylığım oldu. Öyle yani bunları kullanabilirsiniz. Benim Allah rahmeti hani bunu açıklamak durumunda ben kalmadım ama sonradan şahsen hani bunun konusu oldu tabii büyükler arasında ama aynen de böyle söyledik. Hatta İlker benden daha savunucudur bu şeylerde, konularda. Yani gayet direkt sert bir şekilde, hatta yani sert bir kelime sert. Çünkü kardeş ilişkisi yani tuhaf bir ilişki olur değil mi? O yüzden bunu ortaya bıraktı, bir daha olmadı bizim için konu. Yani hani onu sormak isterseniz diye açıklamak istedim. Dolayısıyla bunu böyle bilmiyorum kullanabilir misiniz? Kafanızı karıştırıp hayatınızı alt üst etmek gibi de değil bu bilgiler ama bir gözlem yani. Önemli. Zaten mesela baba diyoruz falan kayınpederlere veya işte böyle mesela şey gibi şöyle şimdilerde olmuyor. Şimdilerde insanlar biraz daha soğuk ilişkilerde oluyor ya. Ama mesela çalışan işte ben mesela çok eskiden çalıştığım bir yerin yanında şey var, mobilyacı dükkanı vardı. Sıra ustasına baba diyor mesela, işte hani böyle şeydir ya, argo bir tavırla baba falan dedi ya, veya bir arkadaş mesela Acaner'i görüyorum ben burada aramızda, erkek arkadaş. Belki o da ya baba ne yapıyorsun falan, hani böyle konuşulur ya. Belki öyle kullandıkları vardı ya, bu bizim günlük dilimizde de oluyor ya. Yani şimdi bir anda elin adamı senin baban oluyor, öteki kayınpederin senin baban oluyor. Hani enerji beden hatları karıştırıyor. Çünkü baba rahmaniyet manası değil ya ve senin hani haritanı çalıştıran güneşi işaret ediyordu. O zaman senin güneş bir değişiyor. Bu mu bu mu? Hangisi? Nasıl? Anlatabildim mi? Güneş de bilinci ve egoyu çalıştırıyor. O zaman egon birden çok yerden beslenmeye başlıyor. Kadın için yani anne dediğimiz kişiler için de orada da ay çalışıyor. Duyguların birden çok alana bağlanmaya çalışıyor. O zaman bir enerji bedenli bir ufak hani hareket ya da büyük hareket, dalgalanma yaratabiliyor. Belki hani böyle bir de uyarı var, onu söylemişimdir. Babanızdan başkasına nesep ve soy isnat etmeyin diye, ki bu ne demek? Yani baban olmayan bir adama baba deme mesela. İşte üvey baban varsa o evet teknik olarak üvey baba, üvey annedir ama hitap olarak orada işte böyle bir sakıncalı, yani onun soyundan, onun alanından değilsin, bunu korumakla ilgili bir sürü şey var. Uyarı var bize.
Hocam son bir şey daha sorabilir miyim? Evet. Mesela şimdi ben eşimin anne ve babasını anne ve baba dediğimde onların enerji alanına çekildiğim için eşim de anne ve babasını bende görme ihtimali yükseliyor mu?
Tabii ki. Bunu şöyle düşün. Bir erkek çocuk ablasını anne gibi görür. Mesela. Değil mi? Bu ne demek? Zaten ay, yani ay prensibinden geliyor. Ay Venüs çalışıyor. O yüzden seninle o bağlantıya girdiğinde artık orada enerji bedeni olarak sana gözüyle özgen diye bakıyor. Ama enerji bedende ablası, annesi, kardeşi artık böyle hatlar güzel güzel ince ince karışabiliyor. Evet. Peki. Şimdi Güzem de demiş ki, benzer bir şey sormak istemiş. Koruma duaları ve esmaları düzenli okuduğumuzun bir süre. Son günlerde ne düşenme, ne direnç, ne unutma. Kendiliğinden, sanki bilimden düşmek istiyorlar gibi hissediyorum. İçimden sadece ve sürekli estağfurullah demek geliyor. Evet, ötekiler dediğimde mürit, kuddüs, fettah. Yani korunma dualarıyla mürit, kuddüs, fettah ve diğer varsa başka aranızda bazı alim falan hani böyle konuşup da okuyan, devam eden arkadaşlar var. Onlar bırakılmaz. Ve özellikle korunma duaları düşüyorsa enteresan enerji alanına maruz kalıyor olabilir. Bizden daha güçlü, daha yoğun. Bu eksi artı demiyorum ama bir şekilde bir alanda değişiklik olmaya başlamıştır. Yani o yüzden o bırakıldı, acaba koruma duaları benden düştü mü? Koruma duaları düşmemesi gerekiyor. Düşermiş gibi unutmak veya herhangi bir şey dilinden düşmek istiyorsa da sen ısrarla orayı bağla. Yani diyeceksin ki Rabbim'i okumuyorum, okuyamıyorum, bir başka o zaman ayetel kürsüye başla derim ben. Hani bir şey olmuştur, evet Rabbim'den değil ayetel kürsüden devam etmek istiyordur. Dolayısıyla koruma duaları dilden de halden de düşmüyor olması lazım. Diyorum. Evet, şimdi aşağıda omurga, aşağıdaki sorulara geleceğim. Tekrar yukarı gidiyorum. Orucu bahsedeceğim. Reenkarnasyon. Şimdi öncelikle bu reenkarnasyon konusunu şöyle anlatayım. Hani burada geçen haftalarda nefs mertebelerini çalışırken de ya da ara ara hep konuştuk ya. Şimdi bir genetik havuz var dedik ki buna ister ruhsal alandan gelen kodlar ister ataların ne fark etmez. Bir seni var eden sebepler bütünü var. Ve bu bütün veri, data olarak bir hani alanda demeyin varlığın kendisi zaten bu meğerde hep bilgi, data, ilim ne diyorsa. Böyle bir alandan sen doğuyorsun zaten. Dolayısıyla bu aslında gözle görülür, elle tutulur bir şey değil. Ve canlı bilgi olmasına rağmen henüz ondan bazı alanlar bir araya getirip onu maddeye çevirmemiş oluyor ya ve genelde. Sonra bir hamilelik başladığında işte o canlı bilginin artık bedenlenmesi, madde yani bir nevi bilginin sıkışarak burada kendini beden olarak böyle paket yavaşlatıp ağırlaştırılıp bir paket olarak kendini bedenli diye tarif ettiğiniz surette göstermeye başlaması var. Ve beden üretilmeye başlıyor hamilelikte. Ve henüz burada elektriksel akışı yok. Yani kalp atmaya başlıyor. Evet o ilk kalp atıyor ama sonra dördüncü aya kadar bedenin orada oluşumu içinde hala ruh dediğimiz yani oradaki hani ben dediğimiz canlı high enerji dediğimiz alan ortaya çıkmış olmuyor. O dördüncü ayda daha doğrusu high değil de alim, ilim bölümü ya da buradaki element dengesi diyoruz veya ruh diyoruz bilimsel olan ruhun henüz kendisini orada oluşmaya başlayan bedende gösterdiğini görmüyoruz. Şimdi buna bir meğerde şöyle örnek vereyim. Şimdi biz bir şey yapmaya başladığımızda önce bu bizim hayalimizde ya ne diyoruz? Diyelim ki şimdi biz işte bir kurgu daha yaptık. İşte diyoruz ki biz şimdi sezona derslerle başlayacağız. Şimdi bunu konuştuk ama hayali değil mi? Ortada bir şey yok yani nihayetinde şu an. Ama bilgisi var. Şimdi bu bilgiyi biz havaya attık. Burası canlı data dediğimiz alan. Ve biz oradaki alandan bir oluşumun düğmesine bastık. Dedik ki sezonda derslere devam edeceğiz. Hareketin taşı attık. Dalgaları başladı. Şimdi bu dalgalar başladığında ta ki burada olayın dördüncü ayı ortaya çıkana kadar yani bunun kendi içinde içsel süreçleri var. Şimdi bize göre burası dört ay ama orada henüz işte ben kalkıp dört ay olmadan işte ilan çıkmayacağım, haber vermeyeceğim vesaire gibi anlayalım burayı. Orada bir hareket var. Diyoruz ki merhaba arkadaşlar dersler şu gün başlıyor. Yani bir ilan var. Hala oluşum burada devam ediyor. Ve o ilk haber geldiğinde aslında maddeye bürünüşünün ilk formu oluyor. Ne yaptık? Dedik ki az önce bilgiydi. Şimdi ilan çıktı, az sonra da ders başladığında bedenlenmiş oluyor. Yani üç aşama. Anlatabildim mi? Üçüncü aşamada yola devam ediyor. Artık neyse o dersin kaderi onu yaşıyor. Ama o aradaki ikinci aşama, yani ilk hareket, ilk haber dediğimizde hamilelikte o dördüncü ayda dediğimiz etki ya, ruh üflendi dediğimiz. Yani niyetin harekete, start düğmesine basılmasına rağmen kendini ilk ilana çıkardığı ve ne yapacağını bildirdiği şey 4. ayda gerçekleşti. Dönersem hamileliğe, hamilelikte buradaki 4. ayda olan şey bedenin nefsi cüz dediğimiz misalen bilimsel ruh dediğimiz alanın özelleşmesi ve beynin, yani o ana kadar madde olarak üretilmiş beynin kendisini elektriksel akışla ilan etmeye başlamış. Yani o andan itibaren bebek bize görünmüyor ama anne rahminde harekette ve anneyle rezone olmaya başladı. Ondan önce rezone yok anneyle. Bağlantı yok, ilan etme yok. Annenin bedenini, yani her ne kadar mide bulamıyorsa da annenin duygusal durumunu, bedenini yönetmeye başlama yok. İşte orada harekete geçen şey o beynin ruhu. Yani beynin ruhu Casper gibi olan değil, hep söylüyorum. Beynin elektriksel akışı harekete geçti onu. Şimdi böyle olunca bunu ne üretti? Aslında oradaki beyin üretti, beden üretti. Yani orada da bir hareket var, anlatabildim mi? Onun kendisini göstermek istediği form ilan etmeye başladı. Şimdi bu, o form kendi kader planı gereği bir kere ne varsa onu çözümlemeye yaşam boyunca devam edecek. Dolayısıyla oradaki aslında harekete geçen şey o bedenin, beynin üzerinden harekete geçse de veri harekete geçiyor ya. Şimdi reenkarnasyon diye düşündüğümüz yerde şöyle anlaşılıyor. O bir beyin bir ruhu üretti, geldi kendisinde o veriyi yaşadı, bu hayatı bitirdi. Sonra gidecek kendisini başka bir bedene sokup orada tekrar ifade bulacak gibi anlaşılıyor. O yüzden diyoruz ki şimdi Nazlı'nın ruhu burada yaşadı. Sonra ölecek, Ahmet Mehmet olarak doğacak gibi zannediliyor. Bu zannedilen bir şey. Gerçekte olan ne dersek, buradaki verilerin kendi tekamülü, yani nedir? Atasal kayıt dediğinde, havuz dediğinde, orada mesela hep Rezza örnek derdik ya, böyle en çok da dilim ona alışır. Rezza esbası harekete geçti 4. evrede burada Nazlı doğarken. O zaman Nazlı doğduğunda Rezzak esmasının açılımı gereği, kodlarının modeli her neyse yaşam boyunca Rezzak için bir model yarattı. Ne oldu diyelim ki restorancı oldu, aşçı oldu falan, böyle yürüdü yaşamı oldu. Şimdi Rezzak bu modelde yaptı ya, buradaki asıl olan Rezzak esmasının kendisiydi. O zaman Nazlı buradan gittikten sonra buradaki Rezzak esması o ailede ve o sistemde kendisini yok etmiyor. Ne yapıyor? Tekrar Nazlı'dan sonra diyelim bir çocuğun da Rezzak ilim paylaşımı olarak devam ediyor. Bakın. Sonra ne yapıyor? Belki burada gidiyor Rezzak, oradaki yengeç enerjisidir Rezzak. Orada Nazlı'nın çocuğu işte ilim paylaşımı yapıyor. Nazlı'nın torunu gidiyor öğretmen oluyor. Çocuklarla ilgili mesela işler yapıyor gibi. Burada asıl olan ve tekamülünü sürdüren ya da enkarne olan Esma'nın kendi gerçekliği oluyor. Ama altta her seferinde başka bir surette görünüyor ya. İşte karıştırılan şey insanın kendinin hep başka suretlerde gösteriyormuş bu dünyada gibi olan zannı. Asıl olan da insanın taşıdığı verilerin burada işlemini yaptıktan sonra kendisini başka suretlerle göstermeye devam etmesi. Açık oldu mu bu? Dolayısıyla bir enkarne var mı? Evet. Neyin enkarnesi? İşlerin enkarnesi. Veya onun içeriği olan Esma'nın kendisini gösterme biçimleri. Anlatabildim mi? O zaman şimdi Nazlı burada ölse Nazlı ne olacak gibi bir soru geliyor ya. Nazlı'nın bir planı var. Bir, dedik ya, onun bir Rab işlevi var. Onun bir kader planı, onun bir yaşama geliş amacı var. Ama aklıyla koymadı bu amacı. Yaratılış modeli var. Yani Nazlı bu dünyaya neden geldi? Ne diyoruz? Diyoruz ki öncelikle o ailede olan bir ihtiyaca binaen doğmuş birisi. Oradan sonra da diyoruz ki o ailenin arkasına gittiğinizde bir morfik alan var. O alanın kendisini çeşitli matematiksel hesaplar sonucu tekrar bir birim olarak gösterme işlemi. O zaman Nazlı'nın doğuşu, Ayşe'nin, Fatma'nın doğuşu bir alanın kendisini yeni bir modelde gösterme ihtiyacından kaynaklanıyor. Böyle olunca Nazlı bu işi yapıyor zaten ve Nazlı buradan gittikten sonra fiziksel beden olarak burada öldüğü zaman fiziksel bedeni yok oluyor veya toprağa karışıyor. Ama o içerik olan esma veya oradaki kombinasyon olan kader planı ya da yaşam amacı. Bir adı var ya, ne dedik? Bu derslerin en başında dedik ki biz bu dersleri yapacağız. İşte geldik sezon sonu. Ne oldu? En baştan adını koyduğumuz şeyin sonuna gelmiş oluyoruz. O zaman Nazım buradan gittikten sonra ara birim bölümler var. Bunları birer sezon çalışacağız. O zaman Nazlı'nın bu dünyada bedenini bırakmış da olsa iş planına adeta bakılıyor. Tamam mı? İş planına bakılıp bir Z raporu alınıp misal bunu teknik alıyor, neresi alıyor? Bir ruh, beden, bilinç bunlar kendi içinde veri ağını zaten süreklilik halinde yaşıyorlar. Buradaki şey Nazlı'ya bir sonraki adım dediğimiz ara boyutlar var. Belki eğer Nazlı burada tam kapasite o kendi geldiği programın içinde hakikatiyle temas edip o tekamül işlevini mesela diyelim ki 100 gramlık bir iş programı var. Bu 100 gramın 100 gramını tamamlamadıysa o zaman Nazlı buradan 60'la 70'le gittiyse arada onu tamamlamasıyla ilgili bir ara bölüm yaşıyor. Neresi burası? Kabir dediğimiz, mezar dediğimiz, fiziksel mezar, bilinçsel kabir. Buralarda bir işlem, bir seyir gerçekleşiyor. Bu bittikten sonra aslına kavuşuyor. Yani artık oradaki veri, bilinç artık zaten işlem bitiyor. Anlatabildim mi? Yani burada sonsuza karıştı, aslına döndü dediğimiz yer daha soyut olan, veri tabanı olan alan. Dolayısıyla reenkarnasyon dediğimizde Nazlı bir daha oradan gelmiyor. Ne yapıyor? Nazlı'nın buradaki seyri dolayısıyla veri kendisini işlemiş olduğu için alana, morfik alan diyelim buraya, alana dahil oluyor yeni veri. İşte o alandan ondan sonra kim doğarsa o veriyi tekrar dünyaya getiriyor. O zaman o veri dünyaya geldiğinde bazen deniyor ki Nazlı veya ben önce Nazlı'ydım falan. Böyle hissedenler olabiliyor açık bilinçler. Oradaki veriyi bir kendiymiş gibi tanımlayabiliyor. Anlatabildim mi? O zaman da ben yeniden dünyaya geldim. Ya da biliyorsunuz en çok Antakya'da falan böyle şeyler var, hikayeler var. Yani diyor ki ben mesela en çok bu hikayeleri bildiğiniz için söylüyorum. Çocuk 5 yaşında diyor ki ben öldürüldüm şu evde şu adam tarafından mesela. Şimdi bu veri neden o çocuktan dilleniyor? Çocuk tekrar enkarne olmadı. Çocuk o veriyi taşıyan bir bedene ve ruha sahip, o veriyi gündeme getiren yeni bir model ama o adamın kendisi değil. Sadece hani ister deyin ki birbirimizi tetikleyelim, ister Esma'nın o coğrafyaya özel bir iş planı değil. Her şekilde orada çocuğun açıklığı, barkod gibi okuyan beyni o veriyi alıyor, okuyor. Anlatabildim mi? Okuduğu için kendisini zannediyor hikayeyi. O zaman iyice karışıyor. Diyor ki reenkarnasyon, tekrar oldu zannediliyor. Halbuki maddenin enkarne olması gibi bir durum yok. İçindeki bilinç dediğimiz, yani madde içi dedim ama yanlış bir kelime ama anlıyorsunuz. Bunu maddenin, madde zahir, ne diyoruz? Bir de batın var. Batın tarafında bize göre baktığımızda ilim boyutunda, veri tabanında olup biten şey sürekli kendini burada var ediyor. Anlatabildim mi? O yüzden reenkarnasyon, yani kısaca her beyin kendi ruhunu üretir. Dolayısıyla bu ruhsal alan, manyetik alan kendi seyrini sürdürüp tamamlayıp aslını hatırlayana kadar yolculuğu olacaktır. Sonra da o bittiği zaman aslına kavuşacaktır. Yani o birimsel sınır kalkıp bütüne dahil olacaktır dediğimiz yer. Anlatabildim mi? Burada zaten hiçbir işte yine örnek derslerimizden vereyim. Şimdi bu dersi senelerdir yapıyoruz. Diyoruz ki her sene biz Kur'an dersi açıyoruz. Her sene Kur'an sohbeti yapıyoruz. Şimdi hem her sene açıyoruz, adı belli. Burada bir deneyim yaşıyoruz. İşte paylaşıyoruz farklı insanlarla, farklı konular üzerinden, farklı sorular üzerinden. Ne oldu? Aslında ilk çıkış noktasında böyle bir paylaşım ağı var. O paylaşım ağı buradan ortaya çıkıyor. Ama her yaşandığında buradaki bilgi ne yapıyor? Ben diyorum ki evet geçen dönem mesela şöyle olmuştu, buna dikkat edelim, şunu da konuşalım, bunu da cevaplayalım gibi bana bir veri oluyor. Anlatabildim mi? Ne yapıyorum ben? Bir dahaki sezonda bu bilgilerle bakıyorum. Diyorum ki bir dahaki sezonda dersi açtığımda şöyle şöyle olsun. Yani son halimle, yeni halimle yeni davranışlar oluşturuyorum. Şimdi veri dediğimizde böyle oluyor. Bir modelde yaşanıyor. Asıl pakete dönüyor geriye ilk çıkış noktasına. Sonra o ilk çıkış noktasından tekrar bir şey doğarken bütün o yüklemeler doğrultusunda, ister tecrübe de bunu, ister ilimde, bütün o deneyimler veya yüklemelerin sonrasında yeni model burada yeni halde oluşuyor. Ve o zaman mesela şey diyemiyoruz. Senelerdir yaptığımız ders, işte geçen seneki ders bitmişti, ölmüştü, bu sene enkarne oldu. Al sana reenkarnasyon demiyoruz. Ne diyoruz? Burada bir ders var. Ders adı altında bir bağımız var, bir paylaşımımız var. Her sene farklı başlıklarda burada görünüyor içerik olarak aslında, ama tek bir başlık var, Kur'an dersi. Yani kavramdır kısası olan. Anlatabildim mi? Bedenlenen şey, işte geçen sene bir Nazlı vardı, o Nazlı öldü, buraya bir Nazlı daha geldi, enkarne oldu demiyoruz. Bunu anlatabildim mi bilmiyorum ama dolayısıyla reenkarnasyon demeyelim de şey gibi, enkarne dinamiği. Tekrar yeniden burada enkarne veya kendini tekrar tekrar gösterme, yaratım boyutu dediğinde, yaratılan model fiziksel gerçeklikte değildir. Her zaman içerideki verinin kendisini geldi, deneyimlendi, yani bilinç maddede deneyimlenir, evrimleşir dediğimizde geldi, deneyimlendi, döndü alana. Geldi alandan tekrar başka bir bilgi geldi, deneyimlendi, döndü alana gibi düşünebiliriz bunu. Bilmiyorum Nazlı, bu senin için açık oldu mu? Yani şey şansın yok. Bir de şunu da örnek vereyim, dur, bu da belki olabilir. Şimdi aile havuzu, işte konuştuk anne, baba, ata, dede, bir şeyler, böyle insan modelinden konuştuk. İnsanların sureti mutlak değildir. Ama bir et beden dediğimizde bir genetik havuzdan bahsediyoruz bu dünyaya dönük yüzüyle. Şimdi bu dünyada bir aile sahibisin diye, mesela Nazlı soyadı Aslan. Aslan ailesi ve sülalesi. Bu bir harita normalde, tamam mı? Bu haritanın içinde bir iş var. Ne diyor? Aslan sülalesinin ilk çıkış noktasında diyelim ki, burada en çok şeyi örnek veriyorum ben, öfke. Diyelim ki öfkeli insanlar var. Tamam mı? Aslan sülalesinin en tepesinde başlatan kişi öfkeliydi mesela. O zaman şimdi sülale bir harita ya. Şimdi o işi yapan insanlar var. 3 kişi, 5 kişi fark etmez. O sülalenin bir katı burası. O insanlar öldü. Ne oluyor? Orada aslan sülalesinin veri tabanında bir öfke işi var. Hala bu duruyor. Bu öfke işinin adı Mars esmaları olan bir cabbar esması. Tamam mı? Yani aslında aslan sülalesinde böyle bir katta ne var yazılım olarak? Gözünle bakarsan öfkeli insanlar, özünle bakarsan Allah'ın cabbar esması işliyor. Anlatabildim mi? Şimdi o bir katta öfke diye modellendi. Sonra bir kat daha geliyor. Diyor ki yine aslan esma şeyinin içinde eski hikayesini. Aslan ailesinde bir başka model insan geliyor. Bu sefer o insan, o cabbar esması çok böyle çevik, cabbar falan, iş bitirici falan bir tip oluyor. Aynı esma bak. Burada şey, cabbar, çevik bir tip. Yukarıda öfkeli bir tip oluyor. Sonra orada değişiyor. O bir bak, veri işlenmeye devam ediyor. Sonra o ne kadar iyi ki, ne kadar öfkelendiyse hakkıyla, o öfke modelini bitiriyor. İkincisi ne kadar çevik, mevik, böyle becerikli bir insan oluyorsa, o da o işi bitiriyor. Sonra üçüncü kattaki modelde bir yeni model insan geliyor. Aynı cabbar esması, aynı Mars, orada sporcu çocuklar olmasını sağlıyor. Bak, anlatabildim mi? Sonra bir tane daha model, onlar da gitti diyelim ki, bunlar hep böyle birbiriyle karışık, böyle sırayla siz geldiniz, çekilin, ötekiler gelsin falan olmuyor nihayetinde. Hepsi böyle birbirine giriş çıkış halinde ya. Ama misal biz konuşalım, onlar da gitti. Şimdi buraya bir Mars'ın cabbarı geliyor. Bu sefer o kişi bir alanda yönetici ve yeni işaret eden. Ne yapıyor? Diyor ki sen şunu yap, sen şunu yap. Sen aynı cabbar esması. Kuvvet, kudret, sertlik, cabbar. Böyle anlatabildim mi? Sonra bir tanesi daha geliyor altı. Bu sefer polis veya asker oluyor. Aynı sülaleden aslan sülalesi. Böyle bakıyorsun. Şimdi bu aslan sülalesinde olan biten her seferinde yukarıdaki dedenin enkarnesi mi? Reenkarnasyon oldu, dede gitti, sonra torun geldi, olmadı bir daha, o mudur? Yoksa yukarıdaki cabbar esmasının her seferinde kendini başka türlü ifade etmesi midir mesela? Açık oldu mu bu? Şimdi böyle bakın bir ailenize. Ailede de bu küçük birimde aile bakalım. Büyük birimde işte yaşamın kendisi bakın. Ama ailede o da sizin için zorsa kendi hayatınıza bakın. Hayatınızda ilk önce zamanında işte öfke diyelim mesela. Zamanında diyelim ki öfkeleniyordunuz. Sonra işte artık orayla ilgili çeşitli sebeplerle değişti. Artık böyle bir anda polis olmaya karar verdin. Atıyorum. Bir anda işte spora başladın ve sporcu oldun. Atıyorum. Tamam mı? Bir anda o hayatında bir öfkeyi dönüştürdüm. Artık iradem çok kuvvetli falan. Böyle kendime hakim oluyorum dediğin haller ortaya çıkıyor. Ya bazen iş meslek, bazen hal olarak sürekli bir revizyon var ya. Reenkarnasyon yok, revizyon var diyelim kendi dünyamızda. Yukarıya doğru sülalelere baktığında diyoruz ki bir işin kendini yine revize etmesi, her seferinde güncelleyip başka surette göstermesi, yaşamın bütününe baktığında da yine reenkarnasyon yok. Allah'ın burada kendi seyri gereği esmalarını, sıfatlarını sürekli çeşitli suretlerde her seferinde başka modelli kombinasyonlarla göstermesi. Açık oldu mu bu şimdi? Tamam. Süper. Çünkü reenkarnasyon bilgisi içerik olarak takip edilip bilinç seviyesinden görülse Allah'ın sistemini okuyorsun. Ama insan dediğimiz yapının çoğu gözle gördüğü için o zaman kilitleniyor. Ne yapıyor? İşte önceki yaşamımda şunu yapamamışım, zavallı ben ne kötüyüm falan, burada kendine gelmiş o mis gibi esma kombinasyonuna zulmediyor. Ya da kendini böyle yaşamıyor da neyse bir dahaki yaşama alırız alacağımızı falan yapıyor. Ama öyle bir dünya yok. Anlatabildim mi? Evet, yaptıklarımızın sonuçlarıyla yola devam edeceğiz. O sonsuz seyir itibariyle sınırlı bedenlenerek devam edeceğiz ama bu beden öyle bir beden değil. Başka yine aynı bir planda, yine madde planda başka görünüşler, hikayeler olan, onları bir gün kısmetse konuşuruz. Ama hani şu an genel anlaşılıyor. Belki aranızda çok özelde çok daha derin bilgileri ve tefekkürü olan vardır ama şu an genel tanı olarak anlatılan reenkarnasyon modelinin ben gideceğim sonraki yaşamlarımda şunu yapacağım ya da önce bunu yapmışım falan öyle işlemiyor sistem.
Hocam bir şey sorabilir miyim?
Tabii.
Şimdi bu reenkarnasyonla ilgili aktardıklarınızdan sonra benim aklıma şu soru geldi. Peki karma tanımı hani bunun neresinde? Çünkü diyoruz ki geçmiş yaşamımızda hani eski bilgilerimize göre geçmiş yaşamımızda atıyorum sen birini öldürdüysen birine zarar verdiysen onun karşılığını yaşamak üzere bir hayat daha yaşıyorsun. Buna da karma diyoruz. Mı? Acaba bu konuda ne dersin?
Ben demiyorum. Ben demiyorum.
Peki sizin hani karma tanımı burada hani nasıl oturacak?
Şimdi yani hiç kimse başkasının suçunu günah, mealen söylüyorum. Suçunu günahını yüklenmez, onun yüzünden ceza çekmez diye ayetler, hadisler mealen zaten bunu söylüyor bize. Şimdi buradaki
ama
şey...
Ama atalarımızın şeylerini çekiyoruz biz, yapamadıklarını.
Yok, yok. Bak işte şimdi onu söyleyeceğim. Bu ister ataların olsun, ister işte bahsedilen gibi geçmiş yaşamlar olsun. Karma dediğimiz şey şu. Henüz kendini tamamlamamış iş planı demek. Anlatabildim mi? Kendini tamamlamamış bir veri demek. Yani diyelim ki bir iş planı, mesela ne diyoruz? Bak şöyle düşün, bir bebek için diyoruz ki genel durum 9 ayda hamilelik süreç tamamlanır ve bebek yeni bir modelde doğum olarak yeni bir dünyaya geçer. Şimdi bütün işler de böyle. Her işin çıkış noktası itibariyle bir kader planı var. Ve bu kader planı bir, mesela bebekteki gibi 9 ay sabit değil. Hangi saatte o iş başlatıldıysa, diyelim ki sen bunu Satürn saatinde başlattın. Bak bu buralara dönük anlatıyorum ben ama hani kolay anlaşılsın diye. Çünkü arkada bunun sıfatsal boyutları var, alemler var. Ama biz diyelim ki buna şimdi işte gidip o alemi bahsettiğinde anladığımız dilden. Burada bugün sen bir işi Satürn saatinde başlattıysan o işin kendi kader planı 28 senedir buraya göre. Anlatabildim mi? Sen bir işi başlattın. O diyecek ki, yani ona sorsan konuşabilse o iş, diyecek ki ben 28 senede buradaki tekamülümü tamamlayıp buradan gideceğim diyecek. Anlatabildim mi? Şimdi sen o işi başlattın, o konuşamıyor, bilmiyorsun da. Başlattın, 4 sene sonra o işi bıraktın. Bak, İş kendini bıraktı değil, sen bıraktığından bahsediyorum. İş kendini bırakınca da yok olmuyor da ikisini de anlatacağım. Sen o işi pat diye bıraktın. Ne kaldı? 4 sene. 28'den 4'ü çık kaldı. 24 sene o iş orada bir köşede diyor ki 24 senem kaldı. Ben bunu tamamlamalıyım. O iş senden gitmiyor, hayatından gitmiyor. O Satürn saatinde başlatman itibariyle o iş senin enerji bedeninde ve hayatında tekrar tezahür etmek üzere enerji bedeninde bir ağda kalıyor. Anlatabildim mi? Ve kendi onun 7 ay, 28 ay sonra artık kişinin kader planına göre tekrar bir modelde senin hayatında yeniden doğuyor. Ama sen onu bıraktığın için kırgınlık, kızgınlık da bir sert bir hareketle geliyor kendini tamamlatmak için. Ama burada kaldığın yerden yeniden ona benzer bir modelle yola devam ediyorsun. Bu kişiye özel kader planıyla ama tekrar devreye giriyor. Ve tekrar devreye giriyor. Bir kere daha, bir kere daha artık nereye kadar giderse o. Bazen sen bırakıyorsun, bazen o şey oluyor, kader planı kesinti oluyor. Ta ki 28 sene boyunca bu kendini tamamlamak zorunda. Tamam mı? Senin hayatın o Satürn'ün iş. Diyelim ki sen bu işi bırakmadın. Sen bu işi başlattın, 4 sene sonra öldün. Ne oldu? 24 seneyi kim yapacak? Fiziksel bedeninde bu veri var. Anlatabildim mi? Sen geçtiğin boyutta bunun enerjetik modeliyle muhatap olmak durumunda olan insansın. Aynı zamanda da, şimdi burası karma diye alışı, aynı zamanda da o aile haritasında başlatılıp da 4 sene sonra bitirilmeyen bir veri 28 senesini tamamlamak için o ailede maddi planda yaşanmak zorunda. O zaman o aile bünyesinde birinin hayatında, bak bu o anda yaşayanlar değil, o ailede senle olan bütün insanlardan sonra doğan bir bebek bu kalan 24 ile ilgili hayatında yola devam ediyor. Bak o aile kalıbı için, anlatabildim mi? Çünkü aile sistemi bir bütün dedik ya, boşluk kabul etmez, dışlanma kabul etmez. İçerindeki veriyi mutlaka işlemek ister. Şimdi burada kişi değil söz konusu. Yani sen 4 sene bıraktın, öldün, o kaldı 24 sene. Borçlu mu kaldın? Bu senin seyrini arada enerji bedende tamamlamanla ilgili bir süreci varken, ama sen tek başına bir birey değildin. Sen burada bir aile haritası, bir organı, bir alanıydın ya. O aile ne olacak? Sen ölmen sebebiyle oraya başka bir birim doğuyor. O zaman o birimden de bu veri devam ediyor. Anlatabildim mi? Şimdi karma denilen şey bu. Anlatabildim mi? Verinin kendi çıkış noktası itibariyle adı, yaşı, programı var. Orası tamamlanmadan, çeşitli sebeplerle tamamlanmadan kesintiye uğradığında sonraki birimin veya aile hafızasının hemen buradakinin değil, buradakinin devam ederek o veriyi işlemesi söz konusu. Açık oldu mu? Yani karma önce deden, bir kere anlatım olarak dedelerin, ataların kodları derken orayı anlattığımı ya da anlaştığımı düşünüyordum ama diyoruz ki annem babam şunu yaptı da ben bunu ondan yaptım değil. Alim zalim konusunu konuşurken demiştik ki bir veri var, kendini tekamül ettirecek, sonra yüzünü öbür tarafa dönecek. Bir veri var, tekamülün içinde yeri geldi yarım kalıp bir sebepten, o zaman o yarımlığı da bir başkası devam ettirecek, ondan sonra yüzünü öbür tarafa dönecek. Yani hep olay verinin kendini tamamlama süreciyle ilgili. İşte karma dediğimiz şey o zaman aslında bu. Yani sen geçmişte bir adam öldürdün, şimdi geldin sen burada işte hiç hayatında para kazanamıyorsun mesela gibi bir şey değil. Evet, burada diyelim ki birini öldüren biri var, ailede bir veri var. Orada hatırlayın, Mut'taki esması vardı, mesela intikam almak vardı. Burada konuştuk değil mi? Mumit esması vardı, sonlandıran, öldüren. Diyelim ki birisi var, burada bir adam öldürdü, aile karması dediğin şey. Aile veri tabanı demektir. O veri tabanında mumit esması gereği biri birini öldürdü. Olabiliyor. İnsanlık modeli bu. Hali demeyeceğim, modeli. O zaman o mumit esması orada bunu çalıştırmıştı ya. Mumit birini öldürürse ne çalışır? Dedik ki mumit sonlandırır, muhi başlatır, diriltir. O zaman o mumiti dedelerden biri öldürdüyse sen gelip burada ebe oluyorsun. Muhi olarak dirilten, doğurtan oluyorsun. Anlatabildim mi? Bakın orada öldürdün, burada doğurttun. Şimdi buradaki veri otomatik çalışıyor. Kimse dur ya ay benim dedemde şu vardı ben karmamı çekmek için ebe oldum demiyor mesela. Anlatabildim mi? Ya bak böyle bu bağ bizim ne diyoruz? Biz bir ihtiyaca binaen doğuyoruz. Varlıktaki bir seyrin tezahürü olarak doğduğumuz için biz hangi ihtiyaca dönük doğuyorsak onu ortaya çıkarıyoruz. Şimdi bu ortaya çıkarış aşağı katmandan bakınca şu şunu yaptı da ben ondan yaşıyorum denebilir. Evet denebilir ama daha üstten baktığında diyorsun hayır sen o verinin şimdi eğer veri hala kendini tamamlamadıysa tamamlayıcısı olarak sen o veriyi taşıyorsun senin üstünden geçiyor veri. Eğer bir veri tamamlanmışsa da öbür yüzünü ortaya çıkararsın. İşte karma dediğimiz şey kişilerle alakalı değildir. Anlatabildim mi? Verinin kendisiyle alakalıdır. Açık oldu mu bu? Kişilerle alakalı nasıl hesap sorum oluyor dersen az önce söyledim. Sen 28 senelik bir düğmeye bastın ama 4 senede buradan gittiysen bu karma yazdım öldüm işlerim yani sen yazmadın ki öldürdü sadece. Ama ne yapıyorsun? O veri kendini tamamlamak zorunda. Geçtiğin boyut itibariyle o hani vardır ya kabir azabı. Geçtiğin boyut itibariyle o 24'ün içeriği enerji alanının tamamlanmasıyla ilgili bir süreç yaşıyorsun. Açık oldu mu burası?
Hocam bir şey söyleyebilir miyim?
Bir saniye Aile'ye sorayım. Aile sana açık oldu mu bu?
Açık oldu ama hocam yani devamında şunu sormak ihtiyacı duyuyorum. Şimdi biz bu dünyadayız ve niye geldiğimizi açıkçası bilmiyoruz. Hani bir tekamül için buradayız evet ama o zaman hani tekamülün neresindeyiz ya da biz devamında neyi üstlenmişiz? Bütün bunların hani bilincinde nasıl olacağız?
Vallahi ben şimdi bunu diyeceğim ki biraz komik gibi şey dilediğim. Yeni sezonu bekleyeceksin Ayla diyeceğim. Neden biliyor musun? Benim çok söyleyecek sözüm var ama sizin hazır olmanız lazım diyeceğim. Anlatabildim mi? Ben burada şimdi geçiştirici cevaplar veremem. Burada öyle bir kendime ihanet etmem. Size zulmetmem. Ben bunu sana cevaplarım. Ama burada şu anda oraya bir hazırlanalım diyorum. Anlatabildim mi? Bu nasıl oluyor? Neden öyle? Neden böyle? Şimdilik konuşmamız gereken yer bütün dersler boyunca dedik ki biz bizim durumumuzu merkez alarak buradan bakarsan billahi gereği besmele varlık olduğunu bilmeye ve bunu hal olarak yaşamaya geldim. Bu bizim durumumuz. Bizim içinde bulunduğumuz Allah sistemine göre baktığında o zaman Allah sisteminin içinde insan modelinin işi ne dediğinde hani halife olma bilincini ortaya çıkarmak dedin ya bu bunun bir üst programı ama bir daha çıktığında zati seyir itibariyle ikrada konuştuk. Bizim işimiz burada seyrin gözü olmak. Bak seyredenin gözü olmak, seyredenin eli olmak. Anlatabildim mi? Kim bu seyreden dediğinde işte orada kişi özel. Seyredenin kendisidir, seyredenin aracısıdır. Bu kişilerin yaratılış amacına göredir. Anlatabildim mi? Ama bunların ayrımına varıp acaba neyiz? Hangisiyiz? Şimdi nerede duruyoruz? Nasıl oluyor? Falan gibi bu detaylara girdiğimizde bir süre daha altta bazı şeyleri konuşmuş olmamız lazım ki hani şey olsun rahat bu yerleşsin kalbimize. Çünkü ters köşe konular konuşmamız gerekecek. O zaman ben şimdi size bunu hele ki burada daha orada arada sureler çalışacağız. Hele ki son derslerde işte bundan deyip seni ben şimdi aylarca yalnız bırakır mıyım? O cevapla. Ondan sonra o şey tam bir karın ağrısı. Alsan bir yere koysan olmaz. Hal edinsen olmaz. Soru söyleyeceğim şey sorular doğurur. Cevaplara ihtiyacın olur. Anlatabildim mi? O yüzden vereceğim cevap şimdilik bu aralığa dönük olarak biz burada İsterdi ki Allah benden seyrediyor. İsterdi ki ben burada kendi kendimi seyretmeye geldim. Kendi halimi yaptık. Benim duruşum itibariyle ikrayı hatırla. Halk ettiklerim üzerinden sistemi anlamaya. Böyle anlayıp da ne yapacağım gibi değil. Gözlemlemeye diyelim. Tamam mı? Yani niye Allah herkesin sistemi anlamasını içinde şey yapsın ki demiyoruz buraya. Çünkü o bazen Türkçe yetmiyor işte. Sistemi gözlemlemeye, kendini seyreylemeye geldin dediğinde o kadar bir mistik ve soyut bir yer kalıyor ki. Bu çok altında eğer bilgi paylaşmıyorsak havada kalabiliyor. Doyurmuyor bize. Anlatabildim mi? O yüzden tekrar hatırlıyoruz. Diyoruz ki şimdilik insan modelinde görünen ama ilmin açığa çıkarıcısı olarak ve billahi gerçekliğinle kendini şu alemde seyretmeye geldin. Nereden seyrediyorsun? Senin içinde her ne olup bitiyorsa model olarak, performans olarak. İşte o diyorsun ki bir iş başlattım 3 sene, bir iş başlattım 7 sene gibi ayrı ayrı içindeki iş planları olarak bakıyorsa karşında insan suretin üzerinden seyrediyorsun kendini. Anlatabildim mi? O yüzden iş seyretmeye gel. Şunu da diyemiyoruz. Bana ne, ben bu filmi artık seyretmek istemiyorum. Gideceğim de diyemiyoruz. Buldun kendini burada. Anlatabildim mi? Bu seyrin kendi, az önce dediğim gibi o Satürn hikayesi gibi, kendini buradaki iş planı tamamını açığa çıkarıp kendi kendini görme işi bittiğinde buradan gidiyorsun. Ya da bu sahne değişiyor. Anlatabildim mi bunu Ayla? Umarım.
Anladım hocam. Çok teşekkür evet. ederim. Sabırsızlıkla bekliyorum o zaman yeni sezonu.
Rica ederim.
Çok teşekkür.
Rica ederim. Evet Gülün. Dinliyorum seni.
Hocam o halde şimdi kişi mesela 24 senesi kaldı diyelim. Onu kabirde eritmiyor mu? O zaman kalan bilgi farklı bir bilgi mi oluyor onu devam ettirecek kişi? Çocuğu veya işte kuzeni vesaire onu devam tabii, ettiriyor. Tabii, ama eritmiş oluyor kabirde onu. Yani sıfırlamış oluyor aslında. Neden diğer kalanlar onun o bilgiyi, veriyi, datayı devam ettiriyor ki?
İkiye ayrılıyor. Şöyle oluyor, biz hani doğarken ne yapıyorduk hatırla, tek hücre ikiye bölünüyor, iki iki iki bölünüyor. Yani zahir batın ikisi bir, burada kalan modelleme zahir tarafı olarak bu ailede kalmaya devam edecek. Batın yani bizi ilgilendiren bilinç seviyesi olan bölümde giden kişi, giden yani fiziken giden onun bilincinde devam edecek. Şöyle düşün, bak şimdi sen burada şu anda çocukluğunla ilgili bir dönem yaşadın. O beden artık yok. Ama o çocukluğa dair hafıza burada. O yüzden ikisi hem bir aradaymış gibi. Bak bedenin bilinci ayrı, bilincin kendisi ayrı. Ama bu ayrı ayrı şeyler gibi değil. Hitap ettiği nokta ayrı. O yüzden burada kalan modelleme aile haritasında dediğinde iş planı gereği madde şekli olarak diyelim buraya zahir olan modelleme suret devam edecek. Çünkü o aile hafızasında kazanılmış ve üzerine harcanmış bir emek demek. Ama aynı zamanda buna hizmet eden, kendini o gözlemde seyreden kişi de bilincinde bunu yüklendi zaten. Anlatabilir miyim? O da oldu. Ama eritiyor demeyelim buna biz. Tamamlama süreci diyelim. Eritmek deyince cehennemin kaynar kazanlarında eriyen veriler, günahlar gibi falan geldi. Eritmiyoruz. Süreçte seyir, böyle bir tamamlama şeyi var, bölümü var. Dur sesi gitti.
Tam konuyu kapatmadan bir şey daha sorabilir miyim?
Tabii.
Sesi mi gitti?
Evet, Gülün'ün evet, sesi gitti.
Pardon.
Onu alayım.
Şimdi geçen haftaki ders bence şey gibiydi. Safiyane, emmare dedik ya. Sanki böyle emmareden başlayıp safiyane götürmüş gibi oldunuz. Benim beynim yandı. Sonra başa döndüm tekrardan. Orada şimdi Alak ve Kalem suresini görmüştük ya. Alak'la işte önce kendini gözlemlemen ne olduğunu bir kalemle de işte potansiyelini ortaya çıkart. Onu zaten herkes yapıyor farklı mertebelerden. Evet ama şimdi bir de şöyle bir şey söylemişsiniz. Her şey bir frekans. Onları falan çok iyi sindirdim. Evet kafama oturdu. Bir de şöyle hangi ayetsin, işte hangi harfle bir araya geldiğinde Kur'an yaşam kitabıysa eğer biz de onun içindeki bir evet bir frekansız onu ortaya çıkartan bir suretsek. Şimdi ben ayet mi oluyorum? Yani ayetimi nasıl buluyorum? O noktada orada kafam çok karıştı. Onu da anlayabiliyorum. Hangi ayetle, hangi harfle, frekanslarla bir araya geldiğimde nasıl yükseldiğim konusunu vesaire. Ama ayet kısmını çok şey yapamıyorum. Hani hangi ayetsin? Ayetlerimiz değişiyor mu yani? Yoksa hep sabit tek bir ayet mi kalıyoruz?
Yok. Tek bir ayet kalmıyorsun. Ayetini bulmuyorsun. Ayet senden açığa çıkıyor diyelim. Bak mesela şimdi sen çakralar bilgisini aldın mı? Mesela çakra ile ilgili bir bilgi var mı? Mesela. Tamam.
He var,
mesela,
var çakra ile ilgili bilgim. Ben de şey tamam. aldım, eğitim aldım anladım.
Tamam. Mesela sen şimdi herhangi bir durumda Diyorsun ki bu benim üçüncü çakramla ilgilidir. Bu benim birinci çakram. Bir fikrin oluyor değil mi? Neden var bu fikrin? Çakralarla ilgili bilgin olduğu için var. O zaman onu okuyabiliyorsun. Az, çok, doğru, yanlış ama bir bağlantı kurup okumaya yöneliyorsun ya. Şimdi senin ayet, hangi ayet şu anda benden açığa çıkıyor demek için Kur'an'ın tamamını okumuş olman lazım şu anda. Anlatabildim mi? Çünkü şu anda sana desem ki şudur budur zaten diyeceksin. Ya niye ki diyeceksin mesela. Şimdi burada hiç çakra bilgisi olmamış bir arkadaşı ya da çıkar dışarıdan bir arkadaşı çağırdı ki sen şöyle yapıyorsun ya senin kök çakrana işaret ediyor desem hadi oradan diyecek bana. Nereden biliyorsun falan duymayacak beni. Çünkü o bilgi onda olmadığı için dikkat çekmeyecek. Dolayısıyla bir bilgi bize seyri getiriyor ya. Şimdi senin ayeti, hangi hali, hangi sureyi, hangi ayeti şu anda hal sen hal olarak burada bunun içinde bunu yaşıyorsun dersen ancak bunu sen Kur'an'ı okumuş olduğunda görürsün ki halim budur, durumum budur diyesin. Anlatabildim mi? O yüzden bilememek eksikliğin değil şu anda onu düşünme. Ha bilmek zorunda mıyız dersen biz birebir eşleyip şu ayet diyeyim bu ayet diyeyim diyelim. Bu bilgi sistemin ve kendi gerçekliğini okumakla ilgili ya. Bunun adını koymak değil o hali yaşanırken öncesini sonrasında gözlemleyebilmek için. Yani bunu yaşıyorum sonucu budur ya da bir şeyle yüzleştiysen bunu şundan olmuştur bilgisini veriyor ayetler. Anlatabildim mi? O da olur. Merak etme.
Hocam ama, bir de
söyle sen. Yok söyle sen.
Şey, son söyleyeceğim şey de şimdi siz dediniz de ikinci sezonu bekleyin diye. Bunların hepsi tamam. Seyretmek, işte bu bilgileri öğrenmek, kendini bilmek vesaire. Tamam da hani sonunda birliğe de ulaşıyoruz. Herkes dediniz de gidiyor olduğu noktaya. Ama o zaman bütün bunlar şimdi diyeceğim benim büyük ihtimal zihnim, beynim tam kapasite çalışmadığı için bu soruyu soruyorum büyük ihtimalle. Neden o zaman
vallahi ben söyleyeyim tam kapasite çalışıyordur bunu soruyorsa. Çünkü diyordur ki benim bundaki neden çıkarım ne diyordur.
Evet, neden bunca şey aileler böyle alt alta biz evet seyrediyoruz. Şimdi benim 24'üm o tamamlayacak. Ben oraya çekeceğim sonra bütüne git. Ama yani neden diye bir soru sormak
istiyorum. İşte bunun adı çıkarcı zihin diyorum ya. Yani neden? Niye yapıyoruz? Ne bunun karşılığı falan. bunu şöyle düşün. Safiye dedik ya. Nefsi safiye. Şimdi asıl olan nefsi safiyedir. Nefsi safiyenin kendini burada diğer bilimlerde aşama aşama gözlemlemesi ya da göstermesiydi ve kendini burada çeşitli modellerde göstermesiydi. Yani nefsi mertebelerini konuştuk. Aşağıdan yukarı görünüyor olan taraf maddedeki seyir, yukarıdan aşağı olan da bilincin maddede kendini göstermesi gibi düşünürsek hedef burada. Neye göre soruyorsun bunu mesela? Maddedeki gülün mi soruyor bunu? Yoksa bilinç olan gülün mi soruyor? Ona göre değişir. Anlatabildim mi? Bilinç olan gülün diye görünen bilinç diyor ki kendime baktım diyor. Maddedeki gülün diyor ki kendi o bakan alanıma ulaştım diyor. O yüzden iki cevabı var. Şimdi neden? Sen hangi alandan bunu sorduysan al cevabı burada. Tamam mı? Bence sen zihnin burada çıkarcı zihni konuştuğu için şu an maddedeki gülün soruyor bunu. Bence ama sen de maddedeki gülün değilsin normalde. Bu biraz bazen böyle olur çünkü hatlar karışıyor. Sen bilinç olan ve gülün diye görünen bir bak bakalım. Sen burada kendini seyrediyorsun. Neden diyeceksin? Şimdi bir neden daha. Şimdi sen durup dururken bak şimdi bir müzik gelse kulağına. Bir anda gittin 15 yaşındaki arkadaşlarınla atıyorum deniz kenarında otururken konuşurken sohbetini hatırladın. Tamam mı? Misal. Burada bir müzik geldi, tetikledi ve sen onu yaşadığın ana döndün. Şimdi ben sana gelsem desem ki neden hatırladın o anıyı desem. Bana verecek cevabın ne? Bilmiyorum. Diyeceksin ki bir etki geldi bana bunu hatırlattı. Bir müzik, o müzik bana bunu hatırlattı. Ben dedim ki iyi ama daha niye? Yani bundaki çıkarın ne? Hatırladın da ne oldu? Çıkar ne desem bana verecek cevabın yok ya. Aslında zaten cevapların bittiği yerde kalbim duyuyor. Anlatabildim mi bunu? Bilmiyorum.
Çok iyi vurdu şu an. Ben bunu bir üstüne bayağı bir uzun zaman düşüneyim.
Bir bardak su içerim diyorsun. Tamam.
Evet. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Rica ederim. Evet Nazlı. Seni dinleyelim. Ben şeyi merak ediyorum. Aslında iki şeyi merak ediyorum. Bir tanesinde o zaman Güney Ay Düğümü dediğimiz yer geçmiş hayatta değil de yine aileden alınan veriler oluyor. Bırakılması gereken alan, özgürleşmesi gereken alan aslında getirdiğimiz datalar dediğimiz datalar.
Evet, henüz üzerinde tamamlanmamış işler diyelim. Yani kendini hala maddede göstermek durumunda olan iş planları.
Ha, tamam. Ben hiç anlamamış. Çok bir şey sormak istiyorum. O zaman bu reenkarnasyon kavramında paralel evren ya da başka olasılık dediğimiz şey de yine o zaman tam İslam'daki karşılığı nasıl oluyor onu da anlamak istiyorum. Yani daha doğrusu anladığım yer doğru mu diye böyle
kendimi teyit ettim. Benim anladığını söyleyeyim sana. İslam'daki karşılığı demeyeyim şimdi de gördüğüm, yaşadığım, anladığım, bildiğim şimdi şu an şu dakika şu. Nazlı'nın paralel evreni Nihan, Nihan'ın paralel evreni Gözde, Gözde'ninki Nursem'in, Nursem'inki Sibel. Paralel evren dediğinde senin veri tabanında kocaman bir havuz var ya, bu havuzun bir yüzünü yaşıyorsun sen ya. Yaşayamadığın öteki yüzünü yaşayan insan modelleri şu an şu dakika zaten senin hayatındalar. Anlatabildim mi? İki, bir de şu var. Sen işlerin hani iki yüzü var diyoruz ya bir alim bir zalim tarafı. Yine bir mealde de gecem ve gündüzüm nerede dediğinde dünyanın iki kutup olması önemli arkadaşlar bu yüzden. Nazlı'nın kutbu var. Nerede var? Nazlı bugün işte beyaz bir iş yapıyordur da bir başka yerdeki kişi siyah bir iş yapıyordur. O da onun kutbudur. Anlatabildim mi bunu? Güney kuzey düğüm gibi güney kuzey kutup alın. Bir başka, ama bak yine coğrafi bir şey bu. Burada, şu anda burada. Ben bunu, hesapları var mı? Var. Çok net söyleyeyim. Bilgiyi size esirgeyemem. Bunun hesabı var. Senin kutbun şu anda dünya denilen alanda nerede varlığını sürdürüyor? Senin yaptığının tam tersini yapan. Senin yapamadığını yapan, mesela sen yaptığın için yapamayan. Anlatabildim mi? Var mı? Burada bildiğin fiziksel coğrafi konumda var. O zaman bu tarafa baktığında hani işin noktasında bunu düşündüğünde paralel evren, ona paralel evren dersen de vallahi yani sen yapamıyorsun o evrende yapıyorum dersin. O evrende yaptığım için burada yapamıyorum dersin. Ama bak böyle bir paralellik. Ya da dersen ki ben işte mesela iki okuldan birini seçtim diyelim ki buna gittim ama şurada şuraya da gidebilirdim deyip işte 10 sene sonra Nihan geliyor hayatına. Nihan o okula gitmiş. Al sana paralel evren. Evren bütünlük olarak değil, konu konu da paraleller. Böyle düşünebilirsin. Yani işin sonunda gerçekten paralel evren diye anlatılan modele göre anlatıyorum sana bunu. Ama bunun adı şu, senin suretlerin demek. Ama biz burada güncel dille paralel evrenler, bir başka evren, bir başka evren, böyle anla şimdilik. O yüzden işlerdeki paralel modeller diyelim, burada senin gitmediğin yoldan giden, tamam mı? Bütünsel olarak da İşte dediğim gibi diğer yüzün, ikincin, o da burada bu dünyada. Oldu mu? Uzaylarda falan bir para evlendir, yok öyle. Öyle bir durum yok.
Olsa... Hocam peki ben bir şey sorabilir miyim bu arada? Şimdi ben de bazen bunu duymadan önce çok önce şey diyordum. Ya işte niye ben Polonya'da yaşıyorum, niye lehçe öğrenmiyorsun? Ben de diyorum ki benim avatarım olan eşim zaten lehçeyi çok iyi biliyor. Benim bilmeme gerek yok. Hani o benim bu işimi hallediyor diyordum ama burada şimdi tembellikte girip girmedin nereden anlayabiliriz? Şimdi benim enerjim yok onu biliyorum oraya akmıyorum şu an. Ama böyle bir şey diyordum mesela.
Valla bu tembellik şuna ve tembellik şudur tamam mı? Başlarsın ve gitmez. Orada tembellik olabilir bir şey olabilir. Gönlün hiç oraya çekilmiyorsa o şey senin değildir zaten.
Hiç çekinmiyorum.
O şey senin değildir ya da vakti değildir. Ve yine öteki avatarın bırakırsa sen başlarsın diyeceğim. Onda da öyle bir anlam var.
Tabii. Zaten şöyle bir şey. Benim babam vefat etmişti 2 yaşındayken. Anneme kalmıştı her şey. O geliyor bazen böyle. Diyorum ki vakti zamanı varsa artık beni bir yerde zorlayacaktır. Yani bir şeyleri almamı sağlayacaktır üstüme.
Evet, evet. Öyle bakalım hayırlısı diyelim. Şimdi burada bir sorulara devam ediyorum. Gizem'i cevapladım. Arzu demiş orucu unutmadım.
Arzu demiş ki hocam geçen derslerden bir tanesinde omurga ağrıları sebeplerinden bahsetmişsiniz. Biraz daha açabilir misiniz? Evet. Özlem demiş ki birkaç zamandır bende şöyle bir his oluştu. Arkadaşlarımla sohbet ederken geçmişteki bir olay anlatırken bana bir duruma geliyor. Acaba şimdi böyle anlattığım için mi geçmişte bunu yaşadım? Evet. Valla Özlem söylediğini bilmiyorum ama teknik ve gerçekte evet. Ama şimdi bunu daha nasıl çalıştırır diye düşünme, koy kenara ama evet diyorum. Yani şimdi sen bunu böyle anlattığın için geçmişte yaşıyorsun. Zaman ters akar dediğimiz yere gelir bu. O yüzden bu hissi sev ve bu hissi gözet. Bu hissi anlamaya veya aman nereden bulacağım bu bilgiye girme. Bu his sana kendini doğursun, büyütsün diyebilirim. Derya demiş ki ben oğlumun Haziran'daki sınavı için genelde her gün Fetih Suresi okumaya başlamıştım. Yaklaşık bir haftadır yanlış mı yapıyorum acaba hocam? Yani Derya böyle bir bilgi var Fetih Suresi'nin üniversite sınavıyla ilgili olan. Yanlış yapıyorsun diyemem. Diyemem yanlış yapıyorsun. Ama bu şey gibi zaten o 7 gün 7'şer kere falan ya bu bir liste zaten. Ama ondan sonra da böyle her şey için falan yapma derim sana. Ama bu bilgi var yani ilimle ilgili. Çünkü Fethi'nin bir boyutu da ilme
ulaşmak. Enerjiye mi geldin uyumadan önce? Babana vitaminlerini verdin mi?
İlme ulaşmak, ilme kavuşmak, ilim kapısı açmak ya. Bunun bir suretidir ya üniversitede. Muhtemelen bunu bir bilen zat ortaya o zaman üniversite sınavı yoktu ama böyle şey için önermiştir diye.
Şey hocam, ben bir kere okuyorum ama. Yani öyle ilk kere okumadım. Öyle gelmişim.
Öyle bir takip var çünkü. Senelerde bilinen bir takip var. Mesela bazı bunu işte cemaate ya da bir yola çocuklar eskiden 7-8 yaşlarında veriliyordu ya. Ya şimdi de yapan var ama benim kastım eski ve derin alanlar. O zamanlar da öncesinde böyle bir 7 kere 7 yapılıyordu. Onu biliyorum. O yüzden yanlış yaptım diyemem yani bunun için.
Teşekkür ederim hocam.
Rica ederim. Evet, Gülhan Hatice ne demiş? Harika. Fatma ya da Fatme. Ne güzel. O da aynen öyle diyormuş ya da demiyormuş. Neslinde kaç zamandır düşündüğüm bir konuydu anne konusu ve şu anda bunu konuşuyoruz demiş. Şifa olsun hepimize. İşleri, ilişkileri böyle bunca zaman sonra bozmak üzere değil. Belki bu bilgiyi kalbinize yer ettikten sonra böyle bir şey duydum, öğrendim, kalbime de geldi. Bunu bir istişare edelim diyerek karşılıklı kayınvalidenizle konuşabilirsiniz. Ama pat diye yarın ben artık sana demeyeceğim falan öyle bir sert giriş yapmayın alana. Dünyayı bir anda alt üst etmeden alt üst etmekte bir mahsur yok diye bir bilgi var da hani şey var ya böyle romantik nereden biliyorsun alt üst olan dünyanın altının üstünden güzel olmadığını falan. Bu işler biraz romantik işler öyle olmuyor. Hazreti Muhammed'in hayatını örnek alarak işaret etmeli. Sistem güncellemesi insanların hayatlarını kırıp dökerek değil, karşılıklı istişareyle, anlatabildim mi? Böyle bir camlar yakmadan kalpten derdimizi, düşüncemizi, duygumuzu paylaşarak oluyor. O yüzden de ben en azından onu önemsiyorum. Meral de yengemdi, yenge ve anneme de abla dedim. Evet. Meral nasıl yengendi kayınvaliden? Amca yengesi mi oluyor? Dayı yengesi mi? Süper hareket bu. Öyle garanti. Nasıl olsa bir şey düşünmen gerekmiyor. Zaten bir şey dediğin için öyle devam ediyorsun. Evet. Deniz demiş ki yaşı yüzden büyük insanlarla konuşma için hitap ederken isimlerine ek olarak yanına teyze, abla, abi gibi sıfatlar da sık kullanılıyor. Bunlar anne baba kadar enerji hattını bozuyor mu? Şöyle söyleyeyim. Abiyle abla yani çok aşırı her gün temas ettiğim biri ise bazen sıkıntı. Evet. Onu söyleyeyim. Bir şey abi demek daha yumuşak bir yer ama direkt hani abiye, direkt ablaya girince yani o zaman yine hatlar da yani neden abin? Annen doğurmadı. Neden abin? Sen onun annesinin kızı değilsin falan. Buralarda yani mümkünse yani böyle en hani böyle alışılmış bir şeyse en azından aynen işte bilmem ne abi bilmem ne ablaya işte böyle bir çok gerektiğinde öyle olacak artık yani bir saatten sonra değiştiremedikleriniz için. Ama değiştirecekleriniz ya da yeni başlangıçlar için bunu gözetebilirsiniz. Ufak da olsa bir yere giriyor. Bazen bu girişler artı pozisyondur, bazen eksi pozisyondur. Onlar kişiye özel diye okunmalı. O yüzden dikkat. Burcu demiş ki 2022 ilk 4 ayı kabız esmasını bende işlediğini düşünürken 5. aydan itibaren basit esmasını yaşıyor gibi hissediyorum. Sorun bu ikili işleyen esmalar dönemsel olarak ayrı ayrı hayatımızda etki gösterir mi? Ya da hep beraber mi işliyorlar? Bazı esmalar ve esmaları şey yaparken evet bazıları anında diğer yüzünü de getiriyor. Neye göre getiriyor dediğinde çok kişi özel, çok güçlü bir dua ettiysen, çok güçlü bir tövbe, çok güçlü bir yakarış veya bir işte ne bileyim bazen böyle öyle bir hayır yapıp bir şey oluyor ki yani ya da sırf birine gülümsediğince Allah razı olsun bugün günümü şenlendir diyor, o dua geliyor. Yani bir şekilde buna mealen ilahi yardım diyelim. Kendi bize ya da dışarıdan gelir bir yardımla anında öbür tarafa dönüyor. Bazen o mumitle muhi dedik bir arada. İşte kabza basit de böyle. O yüzden çok kişiye özel. Ama evet dönem olarak da ayrı ayrı gösteriyor. Kime göre ne kadar sürüyor o dönem dediğimizde böyle alt bilgilere ihtiyaç var. Aynen. Fatma'ymış. Fatmalar Bulgaristan'da Fatme. Enteresan. İlk defa duydum. Süpermiş. Arzu demiş ki hiçbir zaman söylemek gelmedi eşimin annesine. Onun da söylemesini istemedim. Evin asi kızı oldum hep. Oluyor arzu, asilik bazılarımızın işi oluyor diyeceğim. Elif demiş ki namaz kılarken kadın ve erkek şöyle giyinilmeli, ilgili olmalı ya da olmamalı diyeceğimiz bir durum var mı? Erkek şöyle. Valla giyinmeyle ilgili yani şimdi şöyle diyeyim. Yani ilk çıkış noktasında özellikle bir şey denmemiş ama bir tesettüre hep söylüyoruz zaten vardır diye. O tesettürün içeriğinde avret yerlerini kapatmak, işte özellikle kadınların başlarının kapalı olması gibi bir karşılığı var. Bunu da konuşmuştuk. O yüzden özellikle şu eteği giysin, bu pantolonu giysin ve sen öyle bir hani mutlak şu olsun diye bir bilgi yok en azından. Onu söyleyebilirim. Burayla alakalı. Yani konsantrasyon yani bunun şey gibi niye mesela niye başörtü örtün ki yalnızım falan bu yalnızlıkla falan alakalı değil. Kişiye göre öyle de öyle de dediğimiz yerde bunun altındaki hedef bildiğimiz kadarıyla bambaşka sırları da vardır ama buradaki tepe çakrayla alakalıdır. O yüzden o konsantrasyonu sağlamak yani tepe çakra satürnün burayı kapattığınız zaman nefsi safiyenin işaret ettiği alan o zaman ne oluyor zaten sen diyorsun ki bu hat yani bu yedilinin içinde uykıldığı namazın yedilinin içinde rezone olmasıyla ilgili bir güçlü bir tesir yaratıyor olmanla ilişkilidir. Bazen de onsuzdur kıldığın. Dolayısıyla çok hani mutlak şu olsun yok ama tesettür durumu bildiğimiz gibi var. Altındaki anlam bu olsa da. Evet. Artık nasıl içinize geldiyse. Yani ben biliyorum mesela şöyle bir şimdi olayda çünkü şey gibi söz konusu Allah beni gördü, şu başörtü istedi, bu kıyafeti istedi bilmem ne değil. Burada mesela hiçbir şeyde aşırıya kaçmamayı tavsiyesini ben seviyorum. Çünkü bir, burada mutlaka şöyle giyinilsin, şu yapılsın denmediği zaman hele bir de onun teknik sebepleriyle ilgili veriler varken elimizde bunların anlamları üzerinden yani beyin çalışma prensipleriyle ilgili olduğunu biliyoruz. Enerji bedenle ilgili olduğunu biliyoruz. Verinin kendisini dönüştürmesiyle ilgili olduğunu biliyoruz. Özellikle zaten bunun hem zahir hem batın boyutları olduğunu biliyoruz ibadetleri. Dolayısıyla buna göre hani olabilen her neyse kişinin bu arayı gözetmesi iyi. Ama ters köşe davranış yapanları da biliyorum. Onun da bilgisini vereyim. Ben şahsen o kadar da aşırı bir şeyle çatışmak zaten o zaman sen onu bir ikilik yaratıyorsun. Yani bunu öyle yapmayacağım çünkü şöyledir dediğinde zaten sen ikilik yaratıyorsun. Ve de çıplak namaz kılarım. Şimdi ben bunu çok uygun bulmuyorum. Neden ben buna zorla çıplak namaz kılarım gibi bir yasa oluşturuyorum ki? Ya da neden çarşaf kılmalıyım? Neden çarşaf giymeliyim? Öyle. Bunlar ne zaman ki bir uçtan ötekine gidiyorsun bir çabayla zaten sen orada bir ikilik yarattın. O yüzden ben böyle bakıyorum. Ve ben dediğim gibi teknik olarak tepe çakra ile ilgili durumu bilgisine verdim size ama gerçekte bu avret yerleri kapalı olmasıyla ilgili tesettür hem erkeğe hem kadına vardır. Onun dışındaki her şey ya geleneksel ya bir çabayla ya reddedişten ya fanatiklikten oluşturulmuş şeyler oluyor. Evet, şimdi oruca gelmeden önce Meral kim parmak kaldı? Meral'in Nesin parmak kaldırdı. Sizinkileri de alayım arkadaşlar. Ondan sonra orucu söyleyeyim. Evet.
Tamam, ben sorayım o zaman hızlıca hocam.
Tabii.
Ben şeyi sormak istedim. İnsanlarda kendimizi seyretmek bilgisini zaten bayağıdır konuşuyoruz. İşte ben de son zamanlarda bu daha da arttı. İşte geleceğimi mi seyrediyorum, geçmişimi mi seyrediyorum ya da şu andaki hangi halimi seyrediyorum. Sadece şu bilgi biraz ilginç geldi bugün duyduğum. İşte ben şunu yapabildiğim için karşı taraf şunu yapamıyor mesela. Ya da işte ben yapamadığım için yani o karşıtlar ve kutuplar meselesi o nasıl oluyor yani? Onu çok şey yapamadım. Yani o senin kendi halin olmuyor gibi geldi bana. Kendi halin mi oluyor yoksa o da?
Kendi halin senin buradaki yaratılış amacına dönüp çalışıyor bir şey. Senin yaratılış amacın her neyse onun iki yönü var. İki yönden birini sen, birini de bir başka biri temsil ediyor diye düşün gece gündüz olarak. O yüzden de bu senin hem kendi halin hem de bir yerden bir yere bu anlamda hani kendi halinin değişimini yaşadıkça veriyi bir başka alandan alma, bir başka alana verme. Çünkü ikisi gece gündüz gibi düşündüğünde ikisi birbirinden ayrı değil ya, böyle çıkarabilirsin bence bunu. Ama tabii daha üstüne çok konuşmaya ya da ara bilgilere ihtiyaç var, onu söylemiştim. O yüzden bence böyle kal şimdi. Çünkü o zaman şeydi, bana ne işte, ben hep Yeni Zelanda diyorum, oradan da bir hayır var. Bana ne Yeni Zelanda'daki Fatma'nın ne yapamadığından ki ben yapıyorum. Ya da ben ne, bana ne ki ondan, onun konusunu ben yaşıyorum gibi oluyor. Yani bir ikilik gibi.
Yok, bana ne değil de hani buradaki yok, konu.
Sana göre demedim. Eğer yok, iki ayrı gibi düşünürsem burası biraz bilgiye muhtaç oluyor, ama gece gündüz gibi düşünürsem, yani gündüz olanı gece, gece olanı gündüz yapmadığımız gibi böyle bir, çünkü tek bir veri var. İki yüzünü de, zahir batın dediğimiz yüzünü de ya da velahir dediğimiz yüzünü de aynı anda titreştirmek zorunda diyelim buraya. Aynı anda, anlatabildim mi? İkisi de burada olmak zorunda.
Evet, yani şey enteresan geldi bir de. Sonuçta hani hep çevremizdeki gördüğümüz insanları seyrediyoruz ya. Yani en azından ben de seyrediyorum. Yani Zelanda'daki birini seyretmek gitti enteresan geldi bana. O herhalde farklı bir şey olsa gerek.
Farklı
yani.
Bir yer.
O seyir gücünün artması, bilmiyorum 360 derece seyir mi denir buna, ne denir artık.
Aynen,
o çok enteresan geldi bana şu anda. Onu böyle sonrasım geldi.
O veriyi havaya atmış bırakmış olalım. Yani onu seyretmek ya da onun seni seyretmesi değil bu. Bil ya da bilme bir başka suret olarak. Gece gündüz bilgisi gibi. Aynı anda bir işin iki yüzü olarak varsınız. Evvel ahir, zahir batın. Bunu al cebine Meral. Yani bu hani o zaman ben onu seyretmeli miyim? Onunla, işte o zaman bir şey yapmalı mıyım ki o öyle olsun? O zaman o yaptığı için ben... Buralar hepsi bu katın bilgisi. Ama benim dediğim bir daha. Diyorum ki gece gündüz dediğimiz şeyin içinden düşünüp evvel, ahir, zahir, batın hepsi bir aradaysa o zaman sen burada olman suretiyle bunlardan bir bölümünü hangi iş başlığında burada varsan diğer modelleri de burada aynıyla açığa çıkaran birimler var.
Evet, bu daha bütünsel okuma oluyor gibi geldi bana.
Aynen, aynen.
Çünkü bir keresinde şey demiştin, dayanamıyorum da şey gibi düşün demiştin, hiç unutamıyorum böyle yıllar evvel. Düşün ki işte yukarıda Hazreti Muhammed bulaşık yıkıyor, işte onun altına köpükler iniyor, sen o köpüklerden hani zannediyorsun ki işte o köpük sana değdi falan gibi bir şey demiştin. ona benzettim şu anda yani hani
evet,
bu anlattığın şeyi.
Evet. Aynen.
Konuyu uzatmayayım.
Yok uzatma. Yani uzatma derken uzat istiyorsan da konunun aslı şu. Ayla'nın bir sorusu var ya en başta. Bu neden? Ne oluyor? Nasıl anlayacağız? Nasıl okuyacağız? Hı-hı. Dediğinde madem onu hatırlattın. Köpüklerden bahsettin de örnek o zaman kim bilir ne verdim ama şey gibi düşünün. Resulullah işlevi Hazreti Muhammed insan bedeni. Şimdi bu işlevde ya da insan olarak desen onun kendi zamanı gibi görünen yaptığı işlerin kendi zamanının uzantısı gibi görünen işlerin içindeyiz biz. Anlatabildim mi? O aynen bulaşık diyelim. O bulaşık yıkadığı için sen burada yıkıyorsan. O işte kocaman leğen kullanıyor da sen burada küçük leğen kullanıyorsan. O işte ağaca baktığı için sen burada bir çiçeğe bakıyorsan. Anlatabildim mi? Yani büyük resmin küçük resme indirgenmesi gibi. Büyük modellemenin küçük modellemeye indirgenmesi gibi düşünebiliriz. Bu bulaşık örneğinden yola çıkarsak. Gerçekten ailenin sorduğu soruya da buraya gidiyor. Yani bir zaman dediğin şey zamanın göreceliliği dediğinde de aynı zamanda, tamam mı? Bunun zaten tek bir anda olduğu çeşitli modellemelerde zaman diye kendisini gösterdi dediğin yeri düz hesapla konuşalım. Yani böyle yoksa bu hep iç içe alemlerde düz konuşalım şimdi keskin hatta. Nefsi safi dedik ya buraya bir tek bir an diye düşün. Çünkü saf bölünmez ama bir veri olarak tek bir anda Işıma gibi düşün bunu. Sonra altındaki bütün nefs alanları geçen hafta konuştuğumuz gibi her birini orada kendisini bakıp yukarı doğru bakışı çekene kadar ki zaman diye oluşmuş modellemeleri. Şimdi öyle olunca yani bütüncül bakmak dediğinde yine Gül'ün sorusunda dediğim gibi sen kimsin bu soruyu soran? Aşağıdaki Gül'ün misin? Yukarıdaki bilinç misin? Anlatabildim mi? O zaman şimdi burada baktığında aşağıdaki kişi olarak soruyorsan oradaki ikilik gibi anlamak ve o zaman matematiği çıkaramamak var. Ama yukarıdaki bilinç olarak bakıyorsan da sen kendine böyle yaptığın için bir şeyi o zaman bu ben tek saf gerçek bilinç modeliysem o zaman bu evvel ahir zahir batın olarak kendisini göstermek durumunda. Ve hepsi aynı anda. O zaman bu ne demek? Meral burada kaç doğmuşsun hatırlamıyorum. Diyelim ki 90'dan beri. Diyelim ki buradasın. O zaman 90-85'ten bu yana Meral burada yaşıyormuş da olsa aynı anda olmak suretiyle diğer tarifi de ortaya çıkaracak birimler var. Çünkü asıl olan burada yukarıda olan bilinç ve o bilincin tek bir anda kendini göstermek için dört ayrıymış gibi görünen birbiriyle ilişkili modellemesinin açığa çıkması.
Çok kısa şeyi de sorayım. Bunu anladım. Şimdi bir kendini zihin ya da işte ne dersek ben Meral formundaki kişi olarak seyretmekle o diğer bahsettiğin yerden seyretmek arasındaki farkı anladım. Ama zaman zaman insan ister istemez ne bileyim hani kendi şeyini de merak ettiği için ya da bilmiyorum ben hala merak ettiği olur, için olur. Oradan da seyrediyorum. Bu da bir pratik gibi görüyorum ama bunu. Kötü bir şey değil gibi geliyor bana. Hani o da sanki bir pratik. Hani onu da seyretmek. Oradaki nedensellik. Tabii. Ya da bilmiyorum. İkizler burcunun olayı mı bu?
Yok doğru söylüyorsun. O da bir pratik. Hayır şüpheye düşme. O da bir pratik. Kişinin hangi bilinç seviyesinden yaratıldığını biz bilmiyoruz ya. Dedik ki Muhammed'i bilinse madde mana ikisine de diyorsan o zaman üstteki alttaki de demek bu. Aynı zamanda zahir batın da demek. Anlatabildim mi? O yüzden oradan da ikisinden de bakabilir. Yani bazılarımız için böyle. O yüzden bu düştüm değil. Ama bazıları için sadece aşağıdaki dediğimiz katmandan seyir söz konusu. Bazılarımız için yukarıdaki dediğimizden söz. Bazıları ikisini de gibi. O yüzden bu da kötü bir şey diyemeyiz. Zaten sistemde gerçekte hakikatte kötü diye bir şey yok. Henüz kendini tamamlamamış iş planları, iş modelleri dersiniz. Kendini eksi pozisyondan, artı pozisyondan gösteren koordinatı konuşmuştuk ya. İş planları diyebilirsiniz ama birine kötü diyemezsiniz. Normalde.
Sağ ol hocam. Teşekkür ederim.
Rica ederim. Evet Nesrin, senin de sorunu alalım. Sonra burada YouTube'da yazan arkadaşların sorularını alacağım. Evet.
Evet, selamlar hocam. Şimdi bu
tam reenkarnasyon konusu değil de böyle mesela meditasyonlarda ya da derin pratikler sırasında böyle bazı zamanlar böyle bir his ya da bir vizyon görüyoruz. Hani bu olayları çözmeye çalıştığımız zamanlarda böyle reenkarnasyon gibi gelirdi ama işte bu aile dizilimi vesaire yaptırdıkça ondan sonra hani sonuçta çok yüzyıllık bir bilgi birikimini taşıyor her beden. Ama mesela bir tanesinde çok uç bir şey. Yani tamamıyla farklı bir din vesaire, farklı bir coğrafya. Ya bunu şey diyebilir miyiz yani her anlamda? Sonuçta bilginin enkarnasyonundan bahsettik. Hani atalarımı mı, mesela ataları yani sonuçta başka insanların da hani meditasyonları sırasında hani vizyonlar gördüğünü biliyorum. Bir şeyler yaşadıklarını, belki de hatırlamış gibi hissettiklerini biliyorum. Yani atalarımızın bilgisi, ya atalarım, ya mesela atamı mı gördüm mesela ben orada? Hani kendim olduğumu zannettiğim beden aslında atamın bedeni miydi?
Anladım. Buna sadece ata ya da başka insan ya da başka coğrafyadaki kişi demeyelim. Şunu diyelim. Bu madde bedenin hafızası gördüğünüz resimler. Öyle suretleniyor. Gelen tesir senin meditatif alana girdiğinde beyninin yarattığı oradaki safiyane alandan, Satürn yani ya da nefsi safiyeden gelen etkiyi bu tarafa doğru güçlü volümle püskürtme diyelim, böyle ancak tarif edebilirim. Yani sen meditasyon yaptığında ya da bu tür çalışmalar içinde ya da o huşu alanına girdiğinde namazda mesela aslında orada durduğun yer, beden olarak insan olarak buradasın ama içsel olarak durduğun ya da durmaya çalıştığın yer iki ileri bir geride olsa nefsi safiye dediğin alandaki şeye rezone olmak. Kalp çakraya rezone olmak diyoruz ya. O zaman sen adeta bir anda bilincin oraya doğru yöneldiği için sen oradan bir şey yaşıyorsun. Püskürtme diyelim buna. Nur püskürtmesi. Işık. Tamam mı? O zaman bu nur ne yapıyor? Kendisini göstermek ve bedeni kendini o bedende sabitlemek, göstermek, yerini perdesizce işaret etmek için o perdeleri kusmak zorunda. Yani o meditasyonda gördüğünüz vizyonlar kusma. Bedenin, beden hafızanın kusması demek. Anlatabildim mi? Ve beden hafızası nereden oldu? Kim yazdı? Deden miydi? Yan komşu muydu? Seyrettikleri bir film miydi? Senin dedenin, komşusunun, dedesinin duyduğu bir hikayesi miydi? Asla bunu ayırt edemezsin. Yani bugün burada yaşamda bazen diyorsun işte Meral sana gelip bir derdini anlatsa sen bunu öyle bir anındır veya kalbin öyledir alıp onu öyle içselleştirsin ki o enerji bedenin onu sevdiği oluyor. İçselleştiriyorsun. Onun gibi acıyorsun. Onun gibi üzülüyorsun falan ya. Yardım etmek istiyorsun. Bu onunla rezone oldun ya. Enerji beden onu aldı bir kenara. Bak bazen büyük veriler bizimle ilgili bazen küçük veriler sağdan soldan televizyondan kulak duyumuyla arkadaşlarla. Bu duruyor ya. Sen öl git buradan. Senin hafızandan doğan bir çocuk bu resmi taşıyor. Sonra o meditasyona oturduğu zaman safiyane bilinçle kendi bir nur ışığıyla yıkanmak diyelim. Hep mecaz kullanıyoruz tabii. Yıkanmaya kalktığında o zaman o enerji beden ve o beden hafızası kusmak zorunda. Yıkanmak, bırakmak zorunda. Bırakırken çıkan resimler böyle şey bazen evet bazı zamanlarda bedende sivilce falan filan gibi de oluyor. Ama iş meditasyonsa bakın bu tarz çalışmalara girdiğinizde bedeninizde deri döküntüsü, işte sivilceler, şu bu olmuş insanlar, işte ağrılar, migrenler olmuş insanlar vardı. Bunlar kusma, anlatabildim mi? Ve yerleşme. Ama meditasyonsa vizyonmuş gibi geliyor. Gözünün önüne resim geliyor. Anlatabildim mi? Aklına bir hafıza geliyor senin çocukla. İşte o senin bilmediğin resimler bir yerlerden vakti saatinde girmiş bilgi demek. Beden hafızanın sakladığı. O yüzden o ata mıydı? Atanın komşusunun dedesi miydi? Bilemezsin. Çok da önemli değil. Kusma çünkü. Onun bir anlamı yok. Açık oldu mu?
Anladım. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Rica ederim. O yüzden bazen böyle bazı arkadaşlara ayıp etmiş olmayayım ama regresyon bilgisi, biliyorsunuz regresyonda bir çalışma var, biraz geçmiş hafızalara falan çalışma. Yani hep buna örnek veriyorum. Dediğim gibi yapan arkadaşlara saygısızlık değil, tekniğin geldiği yeri söylüyorum. Çünkü orada bir bilinç katlarına iniliyor ama tekniğin geldiği yer şu. herkes regresyonda hep diyoruz ya, ya Mısır prensesi, ya bilmem kimin lordu, ya bir yerin kralı, ya bir yerin kraliçesi, ya işte orada cadılar yakılmış, ya işte cinler şeytan. Hep bir resimler geliyor mesela, anladın mı? Onlar, işte o yüzden benim itiraz ettiğim yerleri orası. Bunlar bizim değil, benim değil, senin değil, orada olan kimsenin değil. Evet, kimse bakkal değil Nihal'ın dediği gibi. Oradaki resim niye yüksek biliyor musunuz? Niye herkes prenses? Çünkü nefsi safiyeden nur ışıması tesir alanı, nefsi safiye en yüksek. O zaman o bedenin buradaki katında en yüksek tesiri hangi veri tabanındaki bilgi nedir? Şimdi sen ders köleye yüksek demezsin, prenses yüksek dersin. Çaycıya yüksek demezsin, krala yüksek dersin ya. Veri tabanları böyle bilgi taşıyor. O zaman gidiyor kendini nefsi safiyeyi lordmuşum, prensesmişim diye resimliyor. Anlatabildim mi? Asıl olay mit gibi nefsi safiye dediğin alanla rezone oluyor. Ama işin hep resminde kalıyoruz. Buna benziyor resim. Bu vesileyle bunu da söylemiş olayım. Açık oldu değil mi? Meditasyon yapan arkadaşlara hayal kırıklığına uğrattıysa özür dilerim. Lord değilsiniz.
Hocam bir şey söyleyeceğim.
Bir şey yapmadı.
Bir şey söyleyeceğim. Holografik şimdi aklıma geldi. Çünkü bu atalarımdır falan diye düşünmüştüm. Ondan sonra aklıma şimdi geldi. Holografik evren teorisinde de var ya hani birimizin bütünün bilgisi hepimizde var. Yani o esnada hani yani hani sonuçta belki de bir tete frekansına yükseliyoruz. Bir şey oluyor. Bir frekanstan bir yere gidiyoruz vesaire. Belki de o anda gerçekten hani bir şeyin bir bilgisi geldi bana. Bilmiyorum. Öyle bir şey olabilir mi? Sonuçta hepimize yani illaki atamın ya da şey olmayacaksa. Evet. O bilgi bana belki de o an için bir geldi de tabii, olabilir.
Ama bilgi gelmiyor. Bak bilgi suretleniyor diyelim. Niye suretleniyor? Nefsi safiyenin coğrafyası yok. Nefsi safiyenin tarihi yok, zamanı yok. O saf bir bilinç ışımasıyla alandaki bilgiyi senin beyninde ışıdığı için surete getiriyor.
Evet.
Peki bir şey sorabilir miyim ben de?
Tabii.
Bir dakika toparlayıp öyle soracağım.
Tamam. Tamam. Ben de bakıyorum neler yazmışsınız diye. Evet. Dörtlere kim hizmet etti? Çok iyi. Vallahi selam. Evet. İstiyorsan bekleyip.
Şöyle, tamam. Şöyle en kısa halli. Şöyle söyleyeyim. Bazen ortak vizyonlara eşlik edenler oluyor ya. Böyle bir ortak bir kanal, bir portal açılması gibi bir şeyden mi bahsediyoruz? Yoksa neslin dediği gibi aynı frekansa yükselen insanlar aynı yerden evet. Aynı yere bakıyorlar.
Tabii. Aynen. Şimdi bu sınıfın ortak rüyası benim. Bunun gibi. Ortak rüyanız benim.
Ay hocam çok tatlısınız.
Bu kadar. Örnek mi örnek yani. Hayat böyle işliyor. Ortak rüyanız benim. Hep beraber ortak rüya görüyoruz. Daha sonra görüyorsun. Ama yatıp da yatakta hep beraber ortak rüya görüyoruz gibi değil. Anlatabildim mi? Buradaki. Hep beraber gidiyorsun işte Kiyo'da ders yapıyorsun. Ortak rüyanız yoga. Ortak rüyanız işte o dersi hocası vesaire. Anlatabildim mi?
Tamam. Bu. Teşekkür ederim.
Rica ederim. Evet. Şimdi öteki şeyi de alayım. Soruları teşekkür ediyorum. Kalpler için. Vallahi burada Özlem iyi akşamlar demişim. Ben onu görmedim. Tekrar iyi akşamlar diyeyim. Topluca demiştim ama. Pınar namazdan Pınar ne demiş? Biraz da paralel evren kavramından bahseder misiniz? Pınar, muhtemelen bunu önce yazdın. Yani orada bir açık bir şey kaldıysa yaz istersen dersi bitirmeden. Bir de bir dersinde annenizi doğuruyorsunuz dersem şaşırmayın demiştiniz. Tekrar konuşuldu mu bilmiyorum. Çok geriden takip ediyorum. O konuşulmadı da ona benzer, ona atfeden, ona tohumlar atan şeyler konuştuk az önce de olduğu gibi. Aynen onu söyleyebilirim. Evet. O yüzden Pınar eğer burada hani paralel evrenler noktası da bir şey varsa onu alayım senden. Şimdi namazdan bahseder miyim ya da oruçtan dediğimizde namazdan sanki bahsettik gibi hatırlıyorum. Yani şimdi kâhları falan onları bahsetmeye gerek yok. Bunlar zaten belli nihayetinde ama hani namazın aslında üç ana hareketi var. Kıyam, rükû, secde diyoruz. Kıyam, rükû, secde dediğimizde burada tabii ki çok batını anlamı var. Ama mesela biz şimdi o batınlara uzun uzun girmeyelim diyeceğim. Ama genel söylüyorum. Kıyamda sen orada hani zaten Allahu Ekber diyerek giriyorsun orada şeye, namaza. Ve o Allahu Ekber dediğinde aslında ne yapıyorsun? Yani Allah'ın ekberiyetini konuştuk değil mi ilk derslerde? Allah'ın ekberiyeti demek. Yani burada zenginliği desen yetmez, az kalır. O yüzden Allah'ın ekberiyeti de kelimelerle tarif edemezsin. Ne yaparsın? Ekberiyeti diyorsun ki Türkçe diyorsun büyüklüğü, zenginliği. Hayır, bu kadar değil. Allah'ın ekberiyeti kebir olması, ekber olması dediğinde bütün burada ne konuşursan konuş hiçbirinin hiçbir şekilde asla tarif edemeyeceği bir yerden bahsettiğinin bilinir olması diyelim en kısaca. Çünkü ekberiyeti konuşmuştuk diye tekrar oraya girmeden söyleyeceğim. Dolayısıyla Allah-u Ekber dediğinde aslında bir kıyamda duruşta diyorsun ki buradaki varlığı diri olarak bakın. Burada yine Gülen'e dediğim gibi yukarıdaki sen mi, aşağıdaki sen mi? Kıyamda duruyorsun orada. Kıyamda duran insan olarak baktığında ben burada Allah'ın varlığıyla diri kaimim diyorsun. Yukarıdaki birin sen, ben burada kaim ve diri olanım diyorsun. Bunu ifade ediyorsun fiziken orada durmakla. Ve Allah-u Ekber dediğinde de yüzümü burada, bakın Ekber hani hiçbir tanımlama kelimeyle işaret edilemeyecek bir yerden bahsediyoruz ya, sonsuz sınırsız büyüklük demek hikaye, sonsuz sınırsız olanlar. Şimdi sen burada insan olarak durduğunda çeşitli işler, anlayışlar, duygu, düşünce, davranış, bir varoluşun var burada. İşte bunun içinde her ne yaparsan yap bu kısıtlı bir model ve senin buradaki algın kadar çalışan ve sen burada kıyamda durup Allah-u Ekber dediğinde bunların hepsini arkaya bıraktım. Bunları kenara çekerek kalıpları sonsuz, sınırsız ve yüce olana yüzümü döndüm diyorsun. Sen insansan yüzümü diyorsun burada kendi gerçekliğime döndüm. Eğer burada bilinç noktasından bakarsan yüzünü burada sistemin gerçek ve hiçbir şekilde tanımlayamaz olanına döndüm diyorsun. Her iki şekilde de sen kalıpları attın, Allah'a ekber dedin oluyor. Sonra bu kıyamdaki hal seni okuduklarınla, ki Sübhaneke okuyorsun Sübhandır dediğinde orada ilk itirafın hiçbir şeyle tanımlanamaz diyorsun. Anlatabildim mi? Yine bu ortak konuşacağım. Tanımlanamaz dediğin şey kendi gerçekliğin billahi geri ya da senin için billahi olduğunu bilmiyorsundur. Allah tanımlanamaz diyorsundur. Ya teklikten bakıyorsundur ya ikilikten bakıyorsundur. Ama iki şekilde de orada o dediğinin tanımlanamaz, hiçbir kalıpla sınırlanamaz dediğini tekrar tekrar tecellilerin her seferinde farklı olup ama hiçbir zaman hem bitmediği hem de hiçbiriyle ifade edemediğini Sübhaneke'yle işaret ediyorsun ki daha uzun uzun çalışırız. Sonra da okuduğun Fatiha ile Fatiha'daki hatırlayın ikisi aynı anda sistemi tekrar tekrar ifade etmeni, ikisinin bu beden üzerinde aynı anda ilanıydı Fatiha değil mi? İkisi dediğimde ikilik anlayışı gereği değil. Bilincin maddede kendini göstermesi ya da Allah dediğinde billahi olarak burada kul olarak görünme. Kul olarak da billahini ortaya çıkarma. Hep bir ikiliydi ama. O birbirine karışmayan deniz gibi. Dolayısıyla burada Fatiha'yı da okuduğunda ardından okuduğun surelerle sonra rüküye gitmek var. Ana hareketler kıyam. Yani bu halin itirafı, ikrarı, hali ve kayyum, kayyum oldu hali. Sonra buraya rükûya indin diyorsun ki rükûda bedenin altı yere düz sabit, üst gövdesi paraleldir ya. Düz sabit olan alttaki bölüm senin burada kayyum olan, sisteme bağlı olan, sistemden olanı ilan eden bir bilinç olduğunu itiraf. Ama üste paralel olan da diyorsun ki aynı zamanda da ben bu bilinci burada açığa çıkaran madde bedenli bir kul olarak sistemin karşısında eğiliyorum diyorsun. Ne diyorsun? Büyüklüğü karşısında, azameti karşısında eğiliyorum diyorsun. Ve orada Sübhane Rabbiyel Azim dediğinde Rabbin azametini, yüceliğini itiraf ediyorsun. Hiçbir şeyle yine kayıtlanamaz olduğu o yüceliğin orada senin itirafın dilinden oluyor. Ama yine söylüyorum neyi itiraf ediyorsun? Senin için o kelimesi neye işaret ediyorsa. Ama billahi, ama dediğim gibi ben varım, Allah var. Hiç fark etmez. İkisi de Allah işidir. Yani burada birine ikilikle bakıyorsun, teklif yoksa öyle bir şey denmez. Allah'ın işleyişi bu. Anlatabildim mi? Bazıları ikilik prensibi üzerinde, bazıları teklif prensibi üzerine seyir gerçekleştiriyor. Ama ikisi de rükûya gidiyor. Sistemin büyüklüğü karşısında, yüceliği karşısında Sübhane Rabbiyel Azim hali. Sonra da secdeye gidiyor. Diyor ki diriydim, kaimdim. Ama sistemin karşısında, azametliğin, yüce olanın karşısında ben hem var hem yoktum. Ve sonra süreç tamamlandı. Göstermesi gereken kendini gösterdi ve secdeye gitti. Sistemde yok olma hali. Anlatabildim mi? Yani bu sistemde yok olma, secde hali, birliğe karışmak gibi falan desem az kalır. Yok. Zaten yoktum, göründüm. İkisi bir arada ortaya çıkardım, şimdi tekrar aslıma döndüm. Yani başladım, göründüm, aslıma döndüm. O kendinden kendine dediğimiz yolculuğu anlatan bir üç hareketten bahsediyoruz burada. Kul olarak baktığında da kendimi bildim, kendimin sisteme, Allah'a kul olduğunu bildim, rüküye geldim. Sonra bunu bilmenin önce yokluğunu yaşayıp sonra da bunu bildirenin karşısında şükrümü eda ettim dediğin secde alanına gidiyorsun. O yüzden namazda fiziksel hareket daha uzun uzun da konuşulacak bir sürü sırları olmakla beraber aslında bu hareket. Bu hareket batın tarafına işaret eden daha çok konuşulur sırları, ama fiziksel tarafta da ne yapıyorsun? Burada yine bu alanda duruşu itibariyle bütün hattı hizaya getirip sonra kendisini burada omurgayı paralel yere getirmekle ilgili o kuyruk sokumundan başın tepesine olan kranyal alandaki hareketlenmenin tekrar tekrar kendisiyle, bakın şişeyi düşünün, şişe dikken dik ve duruyor, dolu şişe ne yapar? Duruyor sadece, su evet birbirine karışmıştır ama şey gibi, bir şeyi canlılar için böyle bir tekrar sallarız ya. Tekrar rüküye gittiğinde omurda bedende o omurilik sıvısının yukarı aşağı diye normalde hep aynı hizadaydı zaten, hizaya koymuştuk. Burada da hizaya gelmiş haliyle tekrar kuyruk sokumundan başın tepesine kadar olan bölümde bir kendini tekrar bir diğer alanla temas ettirecek o omurilik sıvısının veya içindeki enerji hattının tekrar bir tazelenip silkelenmesi, hareket etmesi, canlanması ile ilgili bir iş yapıyor. Sonra da secdeye gittiğinde buradaki hani geçici hafızada olanları topraklanıp nötrlenmesiyle kalıcı hafızaya geçmeden önce günlük veriler nedir? Nihan'dan duydun, Nursemin'den duydun, ona üzüldün, buna sevindin, ağzından işte ikilik çıktı, küfür çıktı, bir şey neyse bu, tamam mı? Kulağına bir tuhaf laflar geldi. Hani bunlar burada geçici hafızadayın ya. Geçici hafızadan tekrar hop kalıcıya geçip senin verin olmasın diye bir nötrledin, toprakladın, rezone ettin. Ne oldu? Onların modellerini toprağa bıraktın ama onların içeriği olan tetiklenme senin artık zaten geldi o tetiklenme. O sende ne diye tezahür edersin. Yani orada bir de bunun fiziksel böyle genel anlattım. Topraklanarak kendini yeniden hop oradaki alandaki isterdeki beyin sinirleri, isterdeki nöronların kendi ışınlamasını, kendi buradaki amigdalanı istediğin kadar beyin noktasını anlatırsın. Ama ne var aslında? Tekrar tekrar kendi gerçekliğini orayı hizaladın demek var. Anlatabildim mi secdede? Ve namazın burada birincisi hitap ettiği yer senin burada güneş vakitlerine göre düzenlenmiş zamanlarda bilincini tekrar tekrar o geçici hafızayı boşaltırken bilincini tekrar hay esmasıyla, nur esmasıyla tekrar o nefs-i safiye dediğin alana rezone etmek, orada kendini orada tutmak. Bakın ne diyoruz? Modumuz düşüyor ya gün içinde. Ne yapıyorsun? Sabah harika başlıyorsun. Bir şey oluyor, düşüyor dediğinde bu modunu, bu beynin ve frekansının hali gibi düşün. Frekansın başlıyor sabi yani sabahtan akşama kadar 50 tane burada şey yaşıyor, etkileşim yaşıyor. İşte her seferinde tekrar o ilk ana dönmek. Her seferinde tekrar tekrar buraya sıfırlanma, sıfır noktasına çıkarmakla ilişkili güneş şeyi var, bilinç, ego, ve kendimizi görmeyle buradaki bir temsili olan ve hay ve nur esmasıyla ilişkili burayla programlıyorsun. Burada nedir? Vakitlerle. İşte bunu yaptığınız zaman neye amaç ne dersen bütün ibadetler, beyin çalışma prensiplerini güncellemektir ve senin işin olmayan ve sana az sonra perde olabilecek olan tetiklenmelerden özgürleşmektir ve artı hep nefsi safiye dediğin ya da o saf sıfır noktası dediğin bilinçte hay ve nurla muhatap olduğun için de beden hafızasının bir süre sonra özgürleşmesiyle ilişkilidir. Şimdi Gülüne dedin ki sen aşağıdaki misin, yukarıda mısın? Yani seni bedeninle yaşarken bile bilincini yukarıda tutmayla ilişkili bir çalışmadır namaz. Oruca da geldiğinde geldiğin yer yukarıda olduğun yer bilinç, ama bir beden var. Ne yapıyor? Bedenin ihtiyaçları var. Bedenin burada ihtiyaçları yönelik bilgiyle tetiklenmesi var. Yediğin bilgi, içtiğin bilgi, duyduğun bilgi. Yani her şey, dokunduğun bilgi. Bilgi bilgiyle temas ediyor ya senin varlığın aracılığıyla. Bir rezone oluyorsun, bir şey oluyor. İçeri hafızaya girdi olduğuyla beraber içeride bir şişme olabiliyor. Bilincinde bir şişme var. Bakın bir süre eğitim alıyoruz ya bazen. Ne oluyor? Diyorsun ki ay şiştim, ben bir süre eğitim almayacağım diyorsun. Neye ihtiyaç duyuyorsun? Sistemi bir durdurup onların işte biz tatile gideceğiz gibi bir dursun, silsin, bir tefekküre dönsün, bir oh diyeyim, rahatlayayım. Sonra bunlarla ne yapıyorum? Düşünürüm, eksiğim, gediğim varsa tekrar alırım diyoruz ya. Beden bunu yapıyor oruçta. Diyor ki bir sürü girdi var, hem enerji ve bilinç perdesi olarak hem de fiziksel yeme içmeyle ilişkili olarak onların karşılığı olan bilginin girişi var. Ama içerisi şişiyor, içerisi veri birikiyor ve bu verilerden bazen gardıroba benzetelim. Bazen o kadar çok kıyafet alıyorsun, gardıroba koyuyorsun ki giyme, genelde giyinmiyor. O gardıroba tıkış tıkıyor, bir tane daha koyacak yer olmuyor ya, ne yaptı o gardıroba, şişti diyorsun. İşte geçip oradan seçme günü var ya, gidiyorsun bunu giyerim, bunu giymem, bunu vereyim, bu tür bir şey yapıyorsun. İşte oruç hem beden, enerji bedeninde hem fiziksel bedeninde, dolayısıyla bilincindeki perdelerle ilgili bu ayıklamayı yapıyor. Otofaji dediğimiz fiziksel karşılığının bilinçteki otofajisi de oluyor. Bilinç gardırobunda dönüşüyor, temizleniyor, ayıklanıyor. İşte orucun da hitap ettiği yer İki beden için bu. Üçüncü katı var. Yani bu iki beden dediğimizde bunu enerji bedende fiziksel beden olarak söyledik. Ama o üçüncü, yani içerideki bilinç modeli dediğimizde bunda biraz daha ekstra samediyet dediğimiz alan. Yani Allah'ın samet oluşu, hatırlayın, ihtiyaçsızlık haliydi. Kendisinin birine bir şeye ihtiyacı olmadan her şeyle ilişkili olan bütün ana sistemi, kurgusu kendi seyriyle ilişkili. O zaman yine en basit anlatımıyla söylüyorum tabii. Burası senin için aslında bilincini o ihtiyaçsızlık haline, sistemin kendi kendini işlediği bilişine açan yer. Anlatabildim mi? Yoksa şey değil, yemiyorum, içmiyorum, ihtiyaçsız olduğumu deneyimliyorum, yemeden de durabiliyormuşum. Bu da bir şey ama bu %10'u belki. Anlatabildim mi? Sonra biraz daha gidiyorsun. Diyorsun ki bilincimdeki her şeyi ayıkladın. Bu da %15-20'si. Ama asıl mevzu burada samediyet nurlarıyla muhatap olmak, sistemin kendinden kendine olduğu ve bu anlamda hani kalp dediğin, gönül dediğin veya buradaki hani alanın nasıl işlediğini, kalbin dilini, kalbin gözünü, kalbin sesini duymaya alan açmak diyelim. Daha ötesi var samediyetle ilgili ama hani en basit anlatımıyla bunu söyleyebilirim oruçla ilgili. Dolayısıyla sistemin ve olanın bitenin kendimden kendine oluyor bilgisi öğrenilir bir bilgi değil ya. Bilgi olarak öğreniyoruz, konuşuyorum, paylaşıyorum ama bu yürekle, gönülle, oranın idrakiyle olan, şuur boyutunda olan bir şeydir ya. Yani senelerce okuyalım bir kitabı, sana anlatsın, teknik, kendinden kendine bir şey. Kalp onu duymadığı zaman, o zaman o şey senin halin olmuyor ya, işte samediyet nurları dediğinde hitap ettiği yer, o şeyin yani kendinden kendine olmanın halinin sende açılması demek. Açık oldu mu bu? Böyle. Evet. Umarım böyle üstünde düşünürüz diyorum. Evet. Peki niye suskun oldunuz arkadaşlar? İnşallah amin Allah'ım deyip böyle amin diyelim. Amin. Oruçların, orucunda, namazında, salatın aslı yöneliş demektir. Fiziksel biz Türkçe namaz diyoruz ama önce tabii ki daha çok şey senin namazın miraç olması gibi ama miracı biz konuştuk ya, dedi ki kendi yolculuğumuz yani nefs-i safiyenin ya da Hazreti Muhammed'in miracı değil mi? O bilincin kendi yolculuğu, tekrar tekrar kendi semasında, kendi katlarında geçerken kendi hallerinin hem o pozisyonu hem bu pozisyonuyla gözlemleyerek yola devam etmesi, yükselişi dedik. Ve işin en sonunda yükseldiği zaman ne gidilecek bir yer var, ne gidilecek bir ikinci bir varlık var, ne de bu bilgileri bana veren biri varmış deyip de Cebrail'den öteye geçtiği alan dedik miracı konuşurken. O yüzden namazın olayı, namazın burada hep denir mesela miraca dönüktür falan da işte burada evet her kattan anlatabiliriz. Bunların yine kendi içinde mesela hani miraç Allah'a ermek, işte o Allah kelimesi kime ne işaret ediyorsa hedef salatta odur. Allah diyor, Allah'ı var onun. Diyor ki benim ve Allah'ım, ben ve Allah'ım ikidir. Onun Allah'ı odur. Yine namaz onu oraya hedef olarak kilitler, yine oraya yükseltir. İkiliktir, tekliktir, her şey Allah işidir dediğim gibi. Kiminin hedefi Allah, miracı Allah'tır. Bir bakmışsın ya Allah dediği hali olmuş ya da Allah buradan seslenmiş olur. O yüzden işin sonunda miraç mıdır? Evet. Burada yakin dediğimiz yerler midir? Evet. O söylemlerin hepsi doğrudur. Hepsi acaba yani kişiye göredir. Acaba bizimki hangisidir dediğimizde bunu ancak filmin sonu geldiğinde biliriz ya bir şey. O zaman hani böyle bir gün işte ben de böyleymiş deyip ancak kişi kendisi o hale, o şuur boyutu, o kalp dediğim gibi oraya hal edindiğinde o zaman o kendi söyleyebilir. O namazı ona ne kattı, neye hizmet etmiş, o oruç onda ne yapmış. Onun dışında söylenilenler hep genel bilgidir ama özelde de daha kişiye özel ne işler var? Allah işi. Onu ancak yaşayan biliyor diyebilirim. Evet.
Hocam özür dilerim. Bir şey sorabilir miyim? Tam hadi. Da burada. Namaza başlayıp da daha sonra yani sonra kılarım, işte öğlen kılarım, akşam kılarım. Bunun için neyi sorgulamak gerekiyor?
Yani biraz iradeyle alakalı. Bir de beden hafızası ağırlık yapıyor olabilir. Beden detoksinler diyelim buraya. Bedenle bir detoks, bir de irade güçlendirmek iyi olabilir. Böyle fiziksel yoldan bu desteği tavsiye ederim.
Ne önerirsiniz hocam?
İşte bunu, yani bunun bir sürü anlamı vardır dediğim gibi, neden bu bana oldu? Bir sürü şey, bir yanlış yapmışsındır, birinin ayağına basmışsındır, bir şey olmuştur, bilmem. Onu seni tanıyıp bir uzun uzun tespit etmek lazım ama hani oradan anlamak yerine o zaman şimdi ne yapalım kısmında fiziksel bir detoks yapıp bir de bilmiyorum okuyor musun ama Mürid Kuddüs Fettah okumuyorsan irade zikri olarak evet. Onları okumak lazım.
Devam edelim.
Tamam. O zaman onlar gereğini yapar. Yani öyle bir devam çalışma.
Tamam hocam. Teşekkür ederim.
Rica ederim. Burcu ne demiş? Namazın dışında herhangi bir işe çalışırken zihni çalışmasını gerektirecek bir eylem. Bu işlere başlamadan önce abdest almanın bir yardım olur mu? Aklı canlı tutmak için tüm negatif düşünceler. Evet, kesinlikle abdestin de böyle bir şeyi var. Yine aynı yer. Aslında hep aynı şeyleri konuşuyoruz ya. Yani sağdan soldan diye görünen tesirler ya da benim bilincimin ürettiği dalgalar. Benim kendi o saf olan, yükseliş olan frekansımı bir şekilde aralarda bazı konular sebebiyle düşürüyor ya. Abdest alıp tekrar bir hop rezone ediyor saf alanı. O yüzden de bunu normal işlerle de ilgili. Yani namaz değil. Zaten abdesti gezmek gerekiyor. Yani bu şey değil hani gusül abdestini kastetmiyorum. Abdesti gezmek gerekiyor. Yani namaz abdestini de kastediyorum. Anlatabildim mi? Yoksa işin sonunda o hani gusül var falan o değil. Olay 5 vakit olan namaz, 2003'tür diyen var. İşte bunu cem etmek suretiyle 3 olarak zaten tavsiye edilmiş ama gün içinde dediğim gibi bu abdest olayı her işi öncesinde tekrar bir tazelenip orada gerçekten canlı tutmak iyi olabilir. Kalp detoksu, Turcihan. Vallahi kalp detoksu iyi bir soru oldu. Kişiye özel Turcihan ya o da. Yani kalbinizi bir kere bir numarası tövbe, istiğfar ve büyük büyük bir tövbe namazında sırf tövbe demiştik ya mesela. Onunla başlayıp ondan sonra da diri zikre programlamakla devam etmek en geneli. Ama ondan sonra kişiye özel. Çünkü kişinin kalp bedeni düşün. Şimdi bir detoks sana göredir, bir detoks bana göredir. Yani ortak bir liste yoktur. Benim yediğim, benim midemi mahvetmiştir, senin bağırsakların. Hani onu bir görmek, tespit edip ona göre özel konuşmak belki lazım ama geneli de nasıl tövbe, tövbe istiğfar, duaları, namazları belki ve aynı zamanda da sadaka vermek bunun için çok iyi olabilir. Evet, Nesrin seni alayım, sonra da Caner seni de alacağım. Ondan sonra bugün de böyle toparlamış olacağız.
Hocam, evet. Yani belki anlamamış ya da kaçırmış olabilirim. Ama şu başı örtme mevzusuyla alakalı. Yani hani böyle yani başı örtmek farz mıdır? Yani hani şey böyle hani şimdi Kur'an sonuçta
örtmeyi tavsiye ediyor. Evet.
Farz yani.
Şimdi burada farzdan ne anladığına bağlı bir çok yani şey konuşuyoruz zaten. Bir kere yaş soru sordum.
Evet ama şöyle.
Tavsiye ediliyor, işaret ediliyor, tavsiye ediliyor. Yapmıyor da olsak bu gerçek var. Yapmanın kolaylaştırıcısı ya da ne yapabilirim diyorsan taçlar, burada bandanalar demiştik ya.
Ha, o taç çakra mevzusunu ben anladım. Onda hiç
sıkıntı yok. O zaten orası. Başörtüsü yani, ona hitap ediyor zaten. Başörtüsünün olayı saçla ilişkili değil.
Şunu biraz anlamak, hani bu kadar yani kafamda çok oturtamıyorum. Yani hani çok kapalı bir toplum, yani İslam toplumlarına baktığımız zaman, hani İslam'ı seçmiş ülkelere baktığımız zaman, toplumlar çok kapalı ya her anlamda. Bu kadar kapalılığın ben yani insanlardaki o içsel, temel içgüdüsel duyguları daha fazla ortaya çıkartarak aslına bakarsanız, şimdi burada kelimelerimi de doğru kullanmaya çalışıyorum, yanlış anlaşılmasın ama hani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu kadar kapalı olmak bir gizem yarattığı için insanların temel içgüdülerini daha çok ortaya çıkardığını ve aslına bakarsanız tam tersine bir etki yarattığını kişisel olarak düşünüyorum. Ve bu içime çok sinmediği için mantığıma oturtmaya çalışıyorum.
Tamam. Mantığı ne de ki, şimdi bak toplumlar, topluluklar, coğrafi konumlar, ülkeler veya işte mahalleler, nereye bakıyorsan. Hepsinin toplamı bir beden. Tamam mı? Şimdi sen şöyle yapmış oluyorsun. Sen kalple ilgili bir kalp hücresi, onun yaşam ilgili bir şey olsa, bir başlık, bir ihtiyaç olsa, bir soru olsa, hastalık, sağlık. Kalple ilgili bir konuyu gidip mesela midede bir organ, midenin ölçümlerini, onun salgılarını, enzimlerini kontrol ederek ondan sonra kalbi anlamaya çalışıyorsun. Anlatabildim mi? İkisi farklı organ. Dolayısıyla sen burada sorun kendi içinde doğru ve mantıklı gibi olsa da bütüne bak şimdi. Bütün coğrafi konumların hepsi tek bir beden. Ya da bizim ülkemize gel. Bizim ülkemiz bir ülke haritası var. Burası bir bayağı fiziki haritayı kastediyorum. Bu ülkenin bölgeleri var. Her bir bölge bir organ. Sen şimdi bu bölgede, Marmara bölgesinde olan bir insan ve buradaki ihtiyaçları alıp gidiyorsun, diyorsun doğu bölgesindeki bir belediyeden talep edip belediyeye soruyorsun. Diyorsun ki niye biz metroya binemedik, niye bizim metromuz kapalı, işte bak siz burada otobüse bindiğiniz için sıkışıyorsunuz ama işte aslında otobüse binmeseniz sizinle metronuz olsa, böyle bir bağlantı kurmaya çalışıyorsun. Hem kendi sorunun cevabını onlardan talep ediyorsun, hem de kendi durduğun yerden onların şartlarını ölçüyor oluyorsun. Anlatabildim mi? Şimdi bunu böyle düşün. Şimdi buradan doğru cevap çıkar mı? Çıkmaz. Soru mantıklı. Diyorsun ki neden sizin metronuz yok? Mantıklı. Ya da diyorsun ki neden bizim metromuz yok? Bize niye metroya şöyle yapmıyorsun? Mantıksız. Çünkü onun muhatabı o değil. Anlatabildim mi? Dolayısıyla burada bakacağın yer bütün insanlık alemi ya da ister coğrafi konuda hepsinin tek bir beden, her birinin bir organ olması. Ve organın şartları ve kendi gereğiyle yaşamak zorunda olduğu konulardır. O organ kendisini, bak şimdi, sen şimdi senin mide organın, görüyor muyuz biz gözümüzle baktığımızda senin ellerini görüyoruz. Şimdi ben şunu diyemiyorum, işte Nesli'nin elleri ne kadar güzel, taze, görüyorum ojeli falan diye. Ay harika, ama Nesli'nin midesi de ne kadar kapalı, kendisini göstermiyor. Mesela kendine zorluk yaratıyor, ikide bir şeyleri sindirmek zorunda kalıyor. Desem ne olur? Bak, onun yeri orası ve olduğu haliyle o şeyi yapmak zorunda ve onun işlevi gereği de yaşamak durumunda olduğu şeyler var. Ellerin yeri burası, bunun yaşamak ve yapmak zorunda olduğu şeyler var. İkisini birbirine eşitlemek, o da böyle olsun, ben de öyle olayım, bir çatışma yaratmak, tamam mı? Zaten sonuç getirmez ya. O yüzden buradaki gözlemin bir mealde şu aralık olarak doğru gibi görünse de gerçekten doğru değil. Çünkü orada onlar öyle kapalılıktan dolayı bazı konularda zorluk yaşıyorlar diyemeyiz, yanlış. Oraların bambaşka anlamı var. Çünkü bu kapalılık ya da açıklık, kapalılar gizem yarattı da ondan böyle bu söylemek istediğin daha hayvansal güdülerin uyanma, gizem yaratma, anlıyorum. Ama bu kapalılıkla ilgisi yok, tamam mı? Veya bu onların kendilerini hayatları dar ediyorlar ve sonuçları onlar adına yorucu oluyor demek de bir ilgisi yok. Buralar bilinç seviyesiyle ilgili ve nefs mertebeleriyle ilgili ve bazı gruplar, topluluklar, coğrafi konumlar nefsin bir bölümünün açığa çıkarıcısı, bazıları diğer bölümü. Şimdi senin bedeninde, bak bilincindeki o nefs mertebesinin bedeninde de organsal olarak karşılıkları var. Anlatabildim mi? O zaman emmare nefs dediğin yerin organıyla sen işte safiye dediğin organı karşılaştırıp biri birine eksi ya da artı ilan edersin. Halbuki orası öyle olduğu için o çalışıyor. Burası böyle olduğu için o da onu taşımak durumunda kalıyor. Yine ilişkili. Açık oldu mu bu? Yani ölçümünü cevap vermedim biliyorum. Ölçüm noktanı, bakış açını değiştirmek için söyledim bunları. Anlatabildim mi? O zaman buradaki duruma göre biz şunu diyemiyoruz. Tesettür, ama öyle o zaman eğer iyi bir şey olsaydı sonuçları onlar da güzel olurdu demeye geliyor burası. Ama öyle bir şey diyemiyoruz. Anlatabildim mi? O zaman karşı taraftan da şöyle bir şey olabiliyor. Açık olmak, bilinçlerin açık olmasını getiriyor olsaydı. Mesela mecazen söylüyorum. Deyip onların da buraya bir şey söylemesi gerekmiyor. Çünkü bu tesettür olayının içeriği ya da çakra ve avret yerlerinin kapanması ile bunların içeriğinin batıni karşılıkları olduğu gibi, anlatabildim mi? Bazılarının bunu, yani nasip kısmet dediğimiz yer var ya, yapmak zorunda olduğu ve ruhsal yolculuğu gereği kendilerini içinde bulmak durumunda olduğu alanlar var. Anlatabildim mi bunu? Yoksa çok daha mı karıştırdım sizi bu konuda? Dolayısıyla iş burada şeyse, hani burada bir mealde doğru söylüyor olabilirsin, daha zor, daha kendini zorda yaşamak durumunda kaldı işleri, bir sürü şey söylenebilir. Ama bizim işimiz burada, Allah ne dedik? Allah burada neyi açığa çıkardı? Allah benden neyi açığa çıkardı? Hakikat noktasındaki seyri gerçekleştirmek ya. O zaman o modellemeler en ihtimalle şunu yapacaksın. Onun işi ve programı bu. Yaptığını ya da yapmadığını sonuçları içerisinde dersin. Ama ona bakıp kendini, kendine bakıp onu anlamaya çalıştığında bir yerde cevap çıkmaz.
Evet, çıkartmakta zorlanıyorum.
Yani çıkmaz mesela... çünkü ölçüm doğru değil. Çıkmaz yani. Ben metreyle gidip güneşi ölçemem. Ölçüm doğru değil.
Mesela şu çok kafaya oturan bir şey. Hani orada çakralar arasındaki bütünlüğü korumak vesaire. Hani belki de orada bunun doğru anlaşılamamış olmasının getirdiği bir yanlış anlaşma olabilir. Hani yok, mesela
diyemezsin. Tepe çakra bugünün bilgisi. Yarın bir başka işte 300 sene sonra başka bir bilgi olacak. Aa işte bundanmış diyecek belki. Belki de diyecek ki yani aslında şundanmış bir şey çıkacak yani. Bunu diyemezsin. Yani bunu şu anda durduğumuz yerden bildiğimiz ya da anladığımız anlayışa göre evet burada konsantrasyonu sağlayıp tepe çakrasındaki oradaki şeyi alanı koruyarak hizayı korumak. Tamam bu bugün bildiğimiz. Yarın ben başka bir şey de söyleyebilirim sana. Gezegenlere konuşsak bambaşka şey söylerim. Neden tesettür olmak zorunda diye.
Ama hani genel olarak anlaşılan şey benim de aslında bugüne kadar duydum. Hani saçlarımızı örtmek. Karşı cinste bir şey uyandırmamak için.
O tarif edenler kendi anlayışlarına göre öyle tarif etmişler ama öyle değil ki.
Ha, işte mesela bu bilgi daha doğru anlaşılıyor olsa belki çok aslında bakarsanız o bu konuştuğumuz şeyler bile belki de hiç konuşmayacaktır.
Belki de. Aynen. Yani daha bunun birçok konu tarafları var bunların konuşabilecek. O yüzden şey yapmış olmayayım yani hani vaktinizden çalmış olmayayım ama hani her söylenen kendi durduğu yere göre söylenmiş bir sözdür. O yüzden ben veya her grup kendi içinde değerlendirilmeli ya da tepedeninde büyük alandan bakacaksın öyle değerlendireceksin. Ne neyi yaratıyor diye. Anlatabildim mi? Ancak böyle gerçekten bir cevaba ulaşabilirsin. Ama böyle dediğim gibi metreyle gidip güneşi ölçemeyeceğim gibi kendi elimizdeki bilgilerle ya da anlatabildim mi? Doğru aracı almadan olumlu olumsuz fark etmez bir şey hakkında doğru sonuca ulaşamayız. O yüzden biraz daha olayı şeye getirmek lazım. Varlık bir beden, o bedenin organları var. O organların kendini gösterdiği hem zahir suretleri hem de halkları var. O halklar dünya katmanına indiğinde coğrafi konumlar ya da içerik olarak da yaşam biçimleri olarak şekil ve grup toplumsal olarak böyle şekillenmiş görünüyor. Ama hepsi bir açığa çıkaran birim olarak görünüşleri de farklı. O görünüş olduğu için yaşadığı sonuçlar da farklı. Bedenin organlarındaki gibi. Biri kalp oluyor, oranın hayatiyetini sağlıyor. Biri gidip mide oluyor, oradaki giriş çıkışı sağlıyor. Biri gidip bağırsaklar alıyor. Oradaki son orada ne varsa dışarı çıkması gereken onlarla ilgili işlemi yapıyor. Anlatabildim mi? Birisi gidiyor tamamen dışarı çıkıştan sorumlu. Öteki de içeri alıştan gibi böyle bir sistem var. O zaman sen şimdi burada hiçbirini bu şudur diyemeyiz. Çok derin derin bir olaya ve varlığın vücuduna vakıf değilsen. Ama vakıf olduğunda görüyorsun ki her şey yerli yerinde. İyi ki de yapıyorlar diyorsun. Anlatabildim mi? İyi ki de midem güzel çalışıyor demek gibi bu. İyi ki de elim ayağım tutuyor. İyi ki de bağırsaklarım harika bir şekilde dışarı atıyor demek gibi bir yer. Herkes için. Burada biri midedir, biri kalptir, biri bağırsaktır gibi kim kimdir asla diyemeyiz. Ama her şey yerli yerinde. İyi ki de herkes kendini en iyi şekilde ortaya koyuyor. Oldu mu? Olacak Nesli.
Olacak.
Caner'e geçiyorum. Caner'i de alalım. Siz gerçekten şey yapmak istemiyorum geciktirmek de. Evet Caner.
Hocam namaz konusuna geçmeden önce araya girecektim de marketten bir şeyler sipariş etmiştim. Yarım kalır diye.
Tamam.
Ben şu hitap konusu konuşurken aklıma size Allah dediniz orada düşündük. Kayınvalide anne mevzusu falan var ya.
Evet.
Ben Allah'a çok sıklıkla işte şey birini anlatırken işte mesela ben yüceler yücesine iman etmiş bir insanım. Mesela o geldi aklıma acaba doğru şey mi diye ya da hani şey vardır ya böyle sözlerine dikkat et davranış eylemlerin evet. Olur falan filan. Karakterin evet. Kaderin olur
evet.
Falan.
Evet. Doğru bir söylem.
Ya da sonra üzerine düşündüm şey dedim hani o çok yüce şey. Onun yarattığı her şey yüce. En yücesi de o. Bir evet. De şey Tanrı konusu. Onu da çok kullanırım.
Tanrı deme.
Bir de şey Peygamber Efendimizle ilgili ben şey hani ismiyle hani İsa Muhammed aşkına mesela.
Evet.
Şey mi? Hata mı yapıyorum?
Hayır. Şunu söyleyeyim. Bak peygamber deme, resul de, nebi de. Tamam mı?
İsmiyle hocam.
Ha, aynen. Ama şey gibi İsa Muhammed aşkına bir mahsuru yok onun.
Ya hayır sen, şey başına herhalde, koymasam sanki ona
ben sahip. Ben de koymuşum gibi bir şey yok
gönlümde.
Anladım. Yani valla Hazret kelimesi sayın kelimesi gibi bir karşılığı varmış ya. Yani koyabilirsin de koymamışsın senin onunla. Yani şöyle düşün. Yani birisi bana Fatma Hanım diyor, biri Fatma diyor, biri daha ben diyor. Hiçbir şey söylemiyor. Bunun gibi bir şey. Anladın mı? Senin kendi onu kendin halinle alakalı bir şey bu. Bence. Anlatabildim mi? Yakınlığınla alakalı diline tezahür ediyor. Bu şey, ona hocam, bir şey demek doğru değil.
Şey İhsan ile açık şey diyor. Peygamberimizin ismiyle muhab şey. Ya ismini anıyor ve şey birileri de ona saldırıyor şey sosyal medyadan. O da şey diyor. Evet diyorum diyor.
Evet. Onun şey onunla muhataplı öyle.
Ay, tabii diyor, benim arkadaşım falan diyor. Ben onun arkadaşını bulamayacaksam diyor. Bir şeyler de.
Olabilir.
Tanrı demeyin dediniz. Ama ben derken
Tanrı kelimesi ikiliği yaratıyor ama yüceler yücesi Allah demişsin, ekber olan Allah demişsin. Buralar zaten doğru söyler. Ama Tanrı kelimesinde işleve bakar. Bak Tanrı kim biliyor musun? Sensin. Neden Tanrı sensin? Sen kendi dünyanda halk ediyorsun. Söyleminle, yaptıklarınla bir şeyler üretiyorsun ya. Tanrılık bir işlev. Ama Tanrı kelimesini kullanmıyoruz. Onun gerçeği rububiyet gibi bir yere hitap ediyor. Ama senin olayın Tanrı ile değil, Allah'la. Senin olayın işlevli değil, işlevleri yaratanla. Anlatabildim mi? O yüzden Allah kelimesidir işaret. İlk. Sonra da zaten o da zaten.
Peki mizah tehlikeli olabiliyor mu? Demin söylediğim şey gibi bu sözlerin davranışlarına falan. Mesela şey böyle. Hani işte Tutatis adına Galya Tanrısı ya da şey Odin aşkına falan.
Ya mizah ben yoktur canım sistemde. Sistemde şakalaşmak, öyle espriler, mizah. Gerçekte
hayır, tövbe haşa şey. Rabbimle değil bir insanla böyle
fark etmez. Rabbin olmayan bir şey göster bana. Rabbül aleminden olmayan, Allah'tan olmayan ve her an programlayan ve programlanan olmayan bir şey göster bana. O yüzden deme mizahla. Yani benim tavsiyem tabii. Tamam. Dediğine pişman olma ama bilgi geldiği andan itibaren bizim için sorumluluk alanına girer. Çünkü öyle bir şakalaşıyoruz falan ama bir şey böyle bu halimiz mizah olan buralar dediğinde bak mesela şimdi eskilerden bunlar mesela böyle şeyler söylendiğinde çok geri kapalı falan deniyor. Her bayağı teknik yani şarkılarla ilgili olan ondan sonra komedi yapmayla ilgili olan durumlara söylemler aslında teknik. Çünkü orada yalan var. Orada hakim olunamayan söylemler var. Orada birini artı birini eksi diye etiketlemek var. Anlatabildim mi? Dilimize hakim olmamız gereken bir yolun yolcusuyuz. Ama bu tarafta böyle bir şey olursa bu seni beni diye demiyorum. Bu arada şey şahsi ve şey pişmanlık sebebi olmasın sana ama bir bakmak lazım yani. Neymiş Odin aşkına? Odin kim? Niye onun aşkına olsun? Mesela anlatabildim mi? Ve Fenerbahçe aşkına. Bana ne Fenerbahçe'den? Fenerbahçe evet bir model, bir suret, o da bir topluluk, bir cemaat yani Allah'ın modellemelerinden bir model. Ama model işte kısıtlı. Gerçeği değil. Bizim işimiz gerçeğiyle ya. O yüzden mesela ben Elif aşkına gelip burada karşımda Burcu karşımda Burcu aşkına. Niye Burcu aşkına diyeyim ben? Mesela hatırlıyor musun? Derste demişim niye ben kocama hayatım diyeyim? Benim hayatım o kadar mı? Dünyanın en özel insanlarından biriyle evliyim. Ama insan işte kısıtlı varlık. İlla ki Allah'ta sınırlı bir model olarak kendini gösteriyor. Anlatabildim mi? Şirinler aşkına yazmış Nursi.
Hocam bunun çok, gibi yani. Çok zaman almıyorsam namazla ilgili de bir şey soracağım da.
Tamam. Sor. Aynen.
Şey ben aslında uzunca bir zamandır gitmek istiyorum da en azından cumalara yani şey hani onu yapamıyorsam bari haftada bir gideyim diye.
Evet.
Şey ya politik bir şey de söylemiş olmayayım ama hani böyle gündemi oraya getiren birinin arkasında ben şey benim ön yargım da olabilir. Henüz gitmeden şey yapmayayım. Hani şey derseniz hani sen namazını kıl, hani onun sözlerini falan öyle bir şeyler söyleyse boş ver.
Aynen. Yani bunu bir dahaki derste bırakalım uzun tamam. Uzun inşallah. Ama neden biliyor musun? Çünkü burada iki tane ayrı davranış modeli var. Bu bir de bunu insanın kalbini söylemesi. Şimdi ben alanlarla ilgiliyim. Bana göre orada bir cami esması olmasıyla ilişkili. Cami orada imame modeli mesela kim olursa olsun bir tesbihle imame diye baktığımda hani orada cami esmasında cemaatle var olmakla ilgili kılınabilir. Bu tarafa da dönüyorum. Oradaki imamın arkasında namaz kılamam. Ben kimsenin arkasında namaz kılmıyorum. Mesela bir de bu var. Anlatabildim mi? O zaman şimdi burada kim bu soruyu soran? Yaşantısı nasıl? İmamın kendisiysen kıl kendi namazını, topla cemaatini veya yalnız kıl. İmamın kendisi değil, hayatında bu anlamda bir rota tutturmadıysan git camiye, imamın kim olduğunu boş ver, orada Allah sana sesleniyor, git kıl derim.
Yani cuma namazını tek başıma kılamam ya hocam.
Ben tek cumayı kastetmiyorum ama evet, valla cuma namazı eğer imamsan cemaatini oluştur, eğer imam değilsen git var olan cemaate gir. Allah'ım bana imamlık nasip et. Şu imamlardan beni kurtardı. Aynen böyle de.
Yani şey size çok teşekkür ederim. Sizin gibi olmayı nasip etsin diyeyim. Bir de şey benim manevi ayarlarıma çok iyi geldi bu akşam. Çok teşekkür ederim. Herkese.
Sağ olsun hepimize. Hepimize inşallah. Aynen. Nadihan dinliyorum seni.
Hocam ben de çok benzer bir soru soracaktım ama hani kısmen cevabını da aldım. Ben de öyle bir söz vermiştim zamanın birinde. İşte gene politik olacak biraz belki ama hani ne zaman iş yerinde gördüğüm manzaralardan sonra buna karar vermiştim. Gittikleri gün namaz kılmaya başlayacağım demiştim ama şimdi sorumun cevabını aldım.
Vallahi bir şey gibi. Yani burada bizim şey gibi senin işin Allah'la mı kullarla mı ya da Allah'ın yaptığı iş modelleriyle mi kendisiyle mi dedim bırak bunu.
Tamam, teşekkür ederim sağ ol.
Tamam rica ederim. Evet o zaman Arzu demiş ki Tanrı sağlık demek kendi kendime inandığının anlamını söylemek doğru olur mu? Vallahi Allah desen Allah noktası Allah'a diye söylem yapsan Allah. Allah'a inanıyorum Allah'a iman ediyorum de sonra sen de bünyende kalbinde o Allah kelimesinin karşılığı ne olarak var oluyorsa o söylem orayı yapışır. Sen yine Allah kelimesini söyle Arzu. Yoksa kelimeyi karıştırmıyorum. Kendime inanıyorum. Ben varım. Benden başka bir şey. Oraya değil. Her zaman Allah kelimesi. Çünkü Allah oradaki tanımı karşılayan, gerçek olan ister oradaki o gerçek benim ister de ki Allah gerçek ben kulum. Bu ikilik ya da teklik ama Allah kelimesini kullanmakta zaten hayır var. Doğru olan o. Evet, o zaman şimdi durdurayım kaydı. İyi akşamlar diyorum hepinize. Haftaya görüşeceğiz. Ay haftaya değil, pardon. Haftaya ben dediğim gibi o internet şeyini festivaldeyim. Sonra son ders olmak üzere kaçı oluyordu? Unuttum ben. Bir saniye bakayım. 27'si son derste buluşmak üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.
Teşekkürler. İyi akşamlar.
Teşekkürler. İyi akşamlar.
Çok teşekkürler.
Teşekkürler.
Çok teşekkürler.
Teşekkürler.
Teşekkürler.